Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir bilim insanı Emrah Çoraman. Hoş geldin Emrah.
Merhabalar, hoş bulduk Nile.
Şimdi Emrah doğa bilimci, moleküler ekolojist. İlgi alanları biyocoğrafya, moleküler ekoloji, akustik ekoloji, yarasalar, iklim değişikliği, popülasyon genetiği. Tabii ben bunu böyle söyleyince çok sert bir program yapacakmışız gibi durabilir. Ama öyle değil. Sen de gülüyorsun, hissediyorum. Şimdi şöyle, ben bunları saydım diye karmaşık bir şey dinleyecek değiliz. Bunu konuşmayacağız. Aksine Emrah'ı burada konuk olarak almak istememin esas nedeni Emrah'ın bunları şahane göstermesi ve bizi böyle o kadar tatlı tatlı içine çekmesi ki, yani çevremizde doğada milyonlarca ilgimizi çekecek şey var ama biz böyle ilgisiz geziyoruz. Bir, bilmiyoruz. İki, Emrah Twitter hesabından, Instagram hesabından o kadar güzel anlata anlata binlerce insanı böyle kendine ve bilgiye hayran etti ki onu da konuk etmek istiyordum. Ne zamandır kovalıyorum Emrah seni? Bir yıl.
Olabilir.
Tabii bir yıldır.
Ama yani böyle şey gibi oldu. Sanki naz yapıyormuşum, çıkmıyormuşum gibi oldu. Hani bir türlü denk gelemedik. Almanya'daydım.
Tabii.
Orada da denk gelemedik. Oraya da gelmiştiniz. Maalesef denk gelemedik.
Evet.
İşte sonrasında Türkiye'ye taşındım. Buraya İstanbul'da işe başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ondan sonra da korona çıktı. Geri buluşamadık.
Ama bir gün orman gezisi sözün var bana. Onu da yazacağım yine de bir yere. Biz önceden Emrah'la konuştuk biraz. Neler konuşuruz, neler anlatabiliriz diye. Vatandaş bilimi üzerine konuşalım çok istiyorum. Bu ne demek? Şimdi biz konuşacağız. O kadar da hoşunuza gidecek bir program olacak ki bundan eminim. Baştan söylüyorum. Böyle peşin söylemek garip bir şey ama gerçekten onun için Emrah konuk olsun. Çok istedim. İşte Almanyalara bile gittim. Şimdi ama baştan başlayalım Emrah. Sen neler yapıyorsun? Nerede bunları yapıyorsun? Ve çocukluktan mı böyle bir ilgin vardı? Hani çocuklarını bu alanlara yöneltmek isteyenler için bize zihin açıcı bilgi ver, kendini anlat.
Yani ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Annem Edirne'den, babam Zonguldak'tan, ikisi de oranın küçük ilçelerinden İstanbul'a göç etmişler. Babam üniversite okumak için gelmiş, bir madenci çocuğu. Anneannemin babası şoför olduğu için İstanbul'a gelmiş. Ben de İstanbul'da büyüdüm. Ama şöyle bir durum vardı, işte tatillerde vesaire, yaz tatillerinde hep İşte ikisinden birisinin köyüne giderdim. Orada biraz vakit geçirirdim. Ama herhalde kırılmalardan birincisi babam sonra yurt dışında çalışmaya başladı. İnşaat mühendislerinin biraz belki de o dönemki inşaat mühendislerinin kaderiydi. Libya'da çalışmaya başladı. Daha böyle ilkokul zamanları işte yaz tatillerinde birkaç aylığına Libya'ya gidiyordu. Tabii Libya'da o zaman şartlar şöyleydi. Hani böyle bir şehirde falan yaşamıyoruz. Bir şantiye var. Kocaman bir şantiye var. Yakında hiçbir şey yok. Orada işte mühendislerinden, işte diğer teknik personelin aileleri varsa, işte gelenler yazları prefabrik evlerde yaşıyoruz. 15-20 çocukluk kendi bir çetemiz var. Orada evin ön tarafı deniz, Akdeniz, arka tarafı Sahra Çölü. Başka hiçbir şey yok. Yani orada biz kendi maceramızı yaşıyorduk. İşte kum tepeleri, işte safarilere çıkılıyor. Ama safari derken çöl, yani hani böyle aslan falan görmüyoruz yani. Ama işte akrepler var, yılanlar var, çöl tilkisi var. Ve beni herhalde ilk şeylerden biri bukalemunlar var. Bizim en büyük oradaki maceralarımızdan biri bukalemun yakalamaktı. Bukalemunlar bayağı sakin hayvanlardır, bilmiyorum hiç denk geldi mi? Türkiye'de de yaşıyor bu arada bukalemun.
Evet, yani evet, denk geldim.
Da görebilirsin. Böyle İşte çocukluk onları yakalıyorduk. O böyle yakaladığınız zaman böyle bir balık gibi bir sivrilir. Hani kendini büyük gösterir. Böyle bir tıslar falan ama sadece şov amaçlı. Sonra sakinleşince bildiğim sakinleşir. Onları mesela işte elimizde gezdirdik bir süre. İşte onların beslenmesini izlerdik. Sinek yakalayıp cama koyardık. Sonra onu bırakırdık. O camdan diliyle nasıl yakalıyor? İşte gözleri nasıl sabitliyor derken böyle herhalde ilk kırılma oradaydı. Yani orada Libya'da o çölde İşte hayvanlarla iç içe böyle bir başlangıç oldu. Sonra dediğim gibi yaz tatillerinde köye gittiğimizde orada gene işte köy faaliyetleri, ne bileyim mısır toplanmışsa evdeki öküzleri alıp işte mısır saplarını yesinler diye götürürdük oradaki kuzenlerimle vesaire. İşte ne bileyim buğday su değirmenine götürülmüş güzel arabasıyla işte iki köy yandan onları getir falan. Bunlar benim için büyük maceralardı yani. Böyle doğanın kendisi hayvanlar vesaire gibi ilgiden çok hani bu böyle doğanın içinde olmak bir maceraydı yani. Belki şu andaki çocuklar için de benzer durum olabilir yani şehirde yaşadığın zaman biraz tırnak içerisinde bu maceralardan uzak kalıyorsun.
Hı hı.
Sonra yani böyle hani şey gibi değildim hani böyle hayvanlarla alakalı kitapları okuyan hani böyle hani anlatabiliyor muyum böyle bir şey mi olmadı. Sonra ortaokul, lise, fen lisesi, Üsküdar Fen Lisesi'nde okudum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. ÖSS, ÖYS dönemleriydi. Biliyorsunuz o dönemleri. Biz
evet.
Sınava giriyorduk. İlk sınava giriyorduk. Bir puan alıyorduk.
Hı-hı.
Sonra ikinci sınava girerken bir listeyle ikinci sınava girip biraz hani o listeye tutan bir yere giriyorduk. Açık söylemek gerekirse kafamda hiçbir şey yoktu. 17-18 yaşındayım. Hani ne okumak istiyorum, üniversite okumak istemiyorum falan gibi hiçbir şeyim yoktu. Bunu net söyleyebilirim. Şey olmuştu böyle üniversiteleri gezdirirler ya böyle hani işte şu üniversite bu üniversite. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiştim ve çok etkilenmiştim hani kampüsten. İşte orada kulüpleri vesaireyi görmüştüm. O zaman dedim Boğaziçi Üniversitesi'ni işte endüstri mühendisliği, elektronik mühendisliği diye alt alta.
Ne
hani,
varsa yazıyor.
Ne varsa hani hani biraz daha iyi yap. Bir iki tane daha soru cevaplasam endüstri mühendisliğine girecektim. İşte daha az olursa moleküler biyoloji genetiğe girecektim belki hani. Ama kimya mühendisliği çıktım. Ve üniversiteye girdim. Hayatımın en büyük kırılması orada oldu. Hazırlık okurken Yağmur diye bir arkadaşım vardı. Yağmur Karabulut. O dedi ki ben mağaracılık kulübüne gittim. Dedi bir geziye gittim dedi. Çok güzel sen de gelsene. Aa nasılmış falan. Oradan sonra hayatım değişti. Mağaracılığa başlamamla değişti. Mağaracılık bilmiyorum. Hiç duydun mu nasıl bir şey?
Tabii duydum. Bir dönem işte ben de üniversitede dağcılığa çok meraklı olduğum için duydum. İkincisi Trevelyan okuru olduğum için. Nikolay Hel mağaracıdır.
Evet, en meşhur mağaracı şey.
Evet ya ama yani en karizmatik hatta öyle söyleyeyim. Hayali bir kahraman ama.
Ya böyle kısaca bahsetmek gerekirse.
Tabii bahset, mağaracılık bahset.
Şöyle bir şey hani böyle mağaracılık, dağcılık biz de mesela dağcılarla aynı odayı paylaşırdık. Kulüp odasını paylaşırdık.
Ama çok farklı.
Biraz farklı şeyden. Bir şey. Evet evet. Yani mesela bizim kulübün adı Mağara Araştırma Kulübü'dür. Yani hani mağaracılık faaliyetini yaptığın yani fiziksel faaliyetinin dışında da hani bir mağarayı keşfetme vardır. Yani mesela bir yerden haber gelir işte Toroslar'da bilmem ne köyünde bir tane kuyu varmış, delik varmış. İşte taş atıyorlar, 4 saniye hiç ses gelmiyormuş. Böyle bir mağara var. Ondan sonra bir sonraki tatilde oraya bir gezi düzenlenir. Hani kalabalık işte ne bileyim 7-8 kişi, 10 kişi bazen hani duruma göre daha önce araştırılmışsa bir ekiple gidersin oraya. İşte ipler tekniktir, teknik malzemeleri vardır. İplerini döşersin, hani aşağı doğru inersin. Hani bunu herkes yapabilir bu arada. Hani bu eğitimi aldıktan sonra hani dağcılıkta mesela tırmanış hani senin biraz kabiliyetin spor gibi de vardır ya böyle hani fiziksel yeteneğin falan. Burada öyle değil yani daha çok tabii ki bir fiziksel kondisyon gerekiyor ama hani daha tekniğe hakim olman gerekir. Bol bol pratik yapman gerekir çünkü özel aletlere edevatları var. Oraya inersin işte belki de o deliğe o mağaraya ilk defa sen giriyorsun ve ne çıkacağını bilmiyorsun. Hani o da işte dediğim gibi büyük bir kırılma anıydı. Avrupa'da vesaire birçok bölgede mağaraların birçoğu araştırılmış durumda. Hani böyle yeni bir mağara keşfetme ihtimali çok düşük. Hani şey de denir ya böyle dünyada keşfedilecek pek bir yer kalmadı. Hani her şeyi işte mesela çok büyük bir dağ keşfetme ihtimalimiz yok gibi. Ama mağaralarda böyle şeyler var. Bizim kulüp o zamanlarda özellikle derin mağaralar, Toroslar kireç taşı, kalker. Türkiye'de çok büyük kalker alanları var. Ve mağaralar bu kalker içerisinde gelişiyor. Toroslarda çok yüksek dağlar olduğu için delik deşik. Ve orada mesela biz 1429 metre eksi yani yerin dibine doğru girdiğimiz mağara vardı. O zamanlar dünyada ilk 10'da ilk 12'deydi. Yani dağcılık kıyasladığınız zaman hani Everest vesaire klasmanında bir yere gidiyorsun. Daha da enteresanı oraya gitmek değil, bunu keşfediyorsun.
Ya çok acayip.
Yani ve o yüzden hani tabii o böyle büyük bir keşfetme merakı acayip bir şey. Sadece derinlik değil bu arada hani yatay da olabilir. Sadece dediğim gibi jeolojik bir şey de değil. Yani işte mağaraya giriyorsun işte küçük bir yer sürünüyorsun oradan geçiyorsun çok büyük bir salona çıkıyorsun. Çok güzel oluşumlar var işte biraz daha gidiyorsun aa yarasalar var. İşte birazdan herhalde geleceğiz benim hani
Evet.
gibi. Yarasaları görüyorsun. İşte orada başka böcekler yaşıyor bir şey. Sonra başka bir alana gidiyorsun. Mesela benim en çok etkilendiğim keşiflerden biriydi. Burdur'da bir başka bir mağara çalışırken hani diyorlar ki şurada da bir yer var ama çok kırık dökük bir kaya. Oradan giriliyor. Böyle hakikaten böyle ilk girdik benim de çok hoşuma gitmedi. Ben hani daha önceki ekip girmişti. Biz ikinci keşif şeyindeyiz. İkinci, üçüncü keşif gezisindeyiz. Böyle sağdan soldan taşlar yuvarlanıyor. Hiç hoşuma gitmedi. Yani nasıl diyeyim güvenlik açısından sakıncalı. İşte göl geçiyorsun botla falan böyle şeyler oluyor. İçeride mağaranın işte yeraltı suları olabiliyor, göller olabiliyor. Sonra bir sürünüyorsun falan bir yere geliyorsun muhteşem bir salon. Yani muhteşem salon derken oluşumlar var, beyaz sarkıtlar, dikitler var vesaire. Sonra küçük göller var ve göllerin etrafında sonradan tabii analiz ediliyor. Bu dediğim gezide müzeden Burdur Müzesi ile beraber oradan arkeologlarla beraber girdik. İşte ne denir izinler alındı vesaire bakanlıktan. Onlar yanımıza girdi. Çünkü 5-6 bin yıllık böyle insanlar orada yaşarken ne denir kaplarla, küplerle girmişler, su almışlar, bırakmışlar. Onlar orada kalmış ve öyle duruyor.
Ya.
Sonra başka böyle bir sürü iskelet vardı. Onlar hani işte belli ayinlerle oraya bırakılmış. Büyük çanaklar, çömlekler içerisinde tabii bunlar kırılmış. Peki nasıl kalmış bu? Mağaranın eskiden büyük bir ağzı varmış. Çok daha böyle girişe yakın. Orası çökmüş. Hani ilk başta söyledim ya. Biz bu mağaraya çok başka bir yerden giriyoruz, çıkıyoruz böyle hani. Böyle bayağı da şey. Ve inanamamıştım böyle hani bir yere gidiyorsun hani 6 bin yıl önce bırakılmış çökmüş bir yaşam yeri. Oradaki arkeoloğun, beraber çalıştığımız arkeologların heyecanı da çok beni heyecanlandırmıştı. Yani böyle bir yere gidiyorsun ve bir sürü o zamandan kalmış şeyler var. Yani dediğim gibi sadece jeoloji değil işte bu işin içinde arkeoloji de olabilir. Yarasalar vesaire de olabilir. Tabii şöyle bir durum var hani define avcıları diye bakıldık. Bir yerlere gittiğimizde maalesef öyle bir durum yok.
Tabii.
Yani var. Evet defineler var ama işte bu biyoçeşitlilik, işte bu arkeolojik hani ne denir heyecanlar, eskiye dönüş şeyler. Dediğim gibi en büyük kırılma anlarından biri de bu mağaracılık oldu.
Kaç yaşındasın? Üniversite kaçtasın sen?
O zaman hazırlıktaydım.
Tamam.
Hazırlıktaydım.
Kimya okuyorsun, kimya mühendisliği.
Kimya mühendisliği okuyorum ama çok memnun değilim. Ne yapmak istedim? Zaten dediğim gibi bunu yapmak istiyorum diyerek girdiğim bir bölüm değildi. Hatta böyle başka bölümlere geçebilir miyim falan aklımdan bir sürü şey geçiyor. Bu yarasalarla tanışma orada işi değiştirdi. O zaman benden birkaç yaş daha büyük mağaracılık bölümündeki arkadaşlarımız benzer şeylerden geçiyorlardı. Benzer sorgulamalardan geçiyorlardı. Birisi Arpat Özgür, şimdi Zürih'te ekoloji bölümünde profesör. Birisi de Raşit Bilgin, o da Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimlerinde profesör oldu. Birisi Arpat ekonomi okuyordu. Raşit de inşaat mühendisliği okuyordu. Sonra onlar da yarasaları görünce ya biz bu yarasalarla alakalı hani girip çıkıyoruz ama bir bilgimiz yok. Hani yarasa. Yani ama yarasalarda yarasa genel bir isim. Yani bütün gördüğümüz kuşlara sadece kuş demek gibi bir sürü türleri var.
Tabii
Ya bunların
1400-1500 falan değil mi türü? Atıyor
evet,
muyum? Öyle bir şey.
evet evet doğru söylüyorsun. Yani şu açıdan düşünürsen memelilerin üçte birine yakını yarasalar. Yani biz insan olarak bir türüz. İşte
Evet,
kurt bir
tabii.
tür. Hani böyle saydığın zaman inanılmaz bir çeşitlilik var. Türkiye'de de yaklaşık 170 tane memeli türü var. Bunlardan 40 tanesi yarasalar. Yani yine yarasalar açısından o çok zengin bir ülke. Çok fazla da çalışma yapılmamış. Biz yani yarasaları görüyoruz ama türünü falan bilmiyoruz. Öyle bir projeye başladılar. Gene daha sonra benim de yüksek lisans doktora hocam olacak Andre Furman'la, o da çevre bilimlerinde hocaydı. İstanbul ve çevresindeki mağaraların yarasa popülasyonlarının araştırılması, bunların korunmasına yönelik. Çünkü mağaralar tehdit altında. İşte defineciler tehdit olabiliyor, turizme açılabiliyor, baraj suları altında kalabiliyor. Hani bunları hem tespit edelim, dokümente edelim hem de bunların korunmasına yönelik bir şeyler yapabilir miyiz? Yer altında olduğu için tabiat varlığı olarak aslında tescil ettirebilirsin ama bilmediğin zaman da tescil de ettiremiyorsun. Böyle bir projeye başladılar. Ben de onlara sağ asistanı olarak katıldım. Yani onlarla beraber mağaraya gidiyorum. İşte yarasaları işte ölçüyoruz, biçiyoruz, tespit ediyoruz. Böyle öyle başladım.
Şahane
Ve
bir
sonra
dönem
dedim
seçtik yarasa konuşmak için.
ki
Ama yani hakikaten o kadar merak ettiğim bir alan ki bir taraftan da.
yarasalar çok çeşitli. Demin söylediğim gibi 1400 tane yarasa var. Dünyanın hemen hemen her yerinde Antarktika dışında yaşıyorlar, kutuplar dışında yaşıyorlar. Ve çok eski bir grup. Yani eski derken evrimsel tarihi milyonlarca yıldır. Yani şöyle düşün, nasıl kuş çeşitliliği var? Aynısını işte geceleyin, işte kuşlar, baykuşlar vesaire hariç evlerine çekiliyorlar, yuvalarına çekiliyorlar. Gündüzleri yakaladıkları böcekler vesaire evlerine çekiliyorlar. Yarasalar bunları geceleyin devralıyor. Yani gece de vardiyası gibi. büyük bir çoğunluğu böceklerle besleniyor. Yani Türkiye'deki 40 türün 39'u böcekler, sinekler, güveler. Mesela gündüzleri güveleri görmezsin, uçmazlar. Gündüzleri kelebekler uçar, akşamları güveler çıkar. Yani orada da bir doğada da bir böyle bir vardiya vardır. Yani hani gececiller, gündüzciller, bazıları gece gündüz aktifdir. Ve bunları gece çıkan böcekleri, sinekleri yakalamak için de yarasalar devreye girer.
Ya mesela zeytin sineğiyle beslendiği için mesela zeytinler için çok önemliymiş yarasalar. Yani yarasalar biterse hani zeytinlikler de biter. Zeytin için çok yararlı bir tür diyorlar, değil mi?
Evet. Bu sanırım şeyde denk gelmiş olabilirsin. Mesela Havran'da çok büyük bir mağara. Oradaki barajın suları altında kalmıştı. Evet. Çok da büyük bir popülasyon vardı. O zaman gündeme gelmişti. Yani şöyle söyleyeyim. Hani birazcık da Türkiye'deki yani yarasa çalışmak ve Türkiye'de yarasa çalışmanın heyecanından bahsetmek isterim. Yani mesela bir mağaraya gidiyorduk. İşte buradan mağaracılık kulübünden başka bir mağaracılık kulübünden arkadaşlar arıyoruz. Diyor ki Emre, biz şöyle bir mağaraya gittik ve içeride çok fazla yarasa vardı. Sonra biz oraya bu araştırma gezisi için gidiyoruz. İşte üzerimize tulumlarımızı giyiyoruz vesaire. İpler döşeniyor, aşağı iniyor, bota biniyoruz. İşte botla beraber gidiyoruz, göreşiyoruz falan. 3 kilometre gidiyoruz içeride. Sonra mesela bir tavana geliyoruz. Tavan fil ve yarasa kaplı. Yani mesela orada küçük bir ekiple gitmiştik. Bayağı vaktimi aldı. 30 bin, 40 bin tane yarasa saydım. 30 bin, 40 bin yarasa, hani şöyle düşün. Bir tanesi gecede 2 bin tane sinek yese.
Of, kaç ton falan herhalde.
Evet. Bunu günlerle çarp. Yani oradaki oranın büyüklüğünü, etkisini düşün. Ve yani bunlar sadece bildiklerimiz bu arada. Hani ne kadar başka yerlerde var vesaire bilmiyoruz. Ve Anadolu'nun güzelliği daha güney enlemlerde olduğu için. Mesela bir tane bir toplantıya gitmiştik yurt dışına. Biz bunu bulduklarımızı sunuyoruz işte bir poster sunumu olarak. İşte şu kadar yarasa gördük, şu kadar tür gördük diye. Estonya'dan da sanırım başka yanımızda bir poster vardı. O diyordu ki hani biz Estonya'da şu kadar araştırma yaptık. İşte 52 tane yarasa saydık. İşte 4 tane tür gördük. Bizim posterde mesela diyor ki işte 62 bin tane saydık. Yani birçok insan da Türkiye'ye gelip hani bunları görmek istiyor. Çünkü hani kuşlarda da vardır mesela. Hani çeşitliliğin çok olduğu yerler vesaire. Ve hani şöyle düşün, onlar neden 52 tane sayıyorlar? Çünkü orada yıllardan beri yapıyor. Onlar mesela bir yarasa ailesini izliyorlar. Halkalıyorlar. İşte bunun yavrusu bu. Bunu halkalıyorlar. Yarasalar çok uzun yaşıyor bu arada. 25-30 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Yani türden türe. Evet. Yani genelde şöyle bir şey vardır. Memelilerde büyüklük arttıkça yaş artar. Çünkü hani vücuda çok yatırım yaptığın için. Mesela fareler falan o kadar uzun yaşamazlar. Yarasalar o yüzden de bir araştırma konusu. Neden bu kadar uzun yaşıyorlar? Yani küçücük bir hayvan, işte 4-5 gram veya 10 gramlık bir hayvan türüne göre nasıl oluyor da 30 yıl yaşıyor?
Doğa vardiyasından olabilir mi? Gece gündüz şeyinden?
Bir sürü hipotez var. Yani mesela acaba kış uykusuna yatıyor birçoğu. Hani kış uykusuna yattıkları için o bir avantaj olabilir mi? Evet, ama diğer kış uykusuna yatan türlerde pek bunu görmüyoruz. İşte mesela bir sürü virüsler var. Hani birçok canlı bir sürü virüs taşıyor bu arada. Hani bunu da söyleyelim. Yarasalar enteresan bir şekilde hastalanmıyorlar. Mesela kuduz virüsü taşıyabiliyorlar ama kudurmuyorlar.
Ay, çok enteresan.
Bunun sebeplerini bilmiyoruz. İşte hipotezler var. Acaba uçtukları için hani metabolizmaları mı fazla veyahut da ne bileyim işte kış uykusuna benzer günlük torpit, yani torpit durum deniyor ona. Hani makineyi kapatmak gibi hani kendilerini kapatıp mağarada hani mağara sıcaklığını düşüp işte kalp atışlarını yavaşlatabiliyorlar. Acaba bununla mı alakalı olabilir? Veya bu evrimsel süreçte bu kadar milyon yıldır başka adaptasyonları mı var bunlara göre? İşte bunlar tartışılıyor. Bazı yerlerde çok büyük koloniler var. Belki işte virüsler öyle yerlerde daha çabuk birbirine geçiyor gibi konular var. Şu andaki durumda da şeyi bilmiyoruz. Yani yarasalar çok araştırıldığı için bu konuda şeyi biliyoruz. Birçok virüs olduğunu. Şu andaki tespit edilen virüse yakın yarasalarda virüsler var ama doğrudan onlardan geldiğini söyleyemiyoruz. İşte pangolinlerdekine benziyor. Hani acaba onlardan mı veya işte misk kedisi vardı acaba o mu değil mi? Bu tartışmalar dönüyor ama çok da önemli değil. Yani doğayla bir şekilde haşır neşir olmadığınız sürece onun size gelmesi gibi bir durum yok. Yani o başka bir süreçlerden geçiyor aslında. Hı hı. Yani bizim doğayla kendi aramıza kurduğumuz şeye bağlı biraz da. Ben mesela sadece önlem olarak hani bir kuduz aşısı oluyoruz. Yarasalarla çalışan insanlar olarak. Hı. İşte belli aralıklarda onu kontrol ettiriyoruz. Onun dışında başka bir önlem yok. Ama tabii ki yani herkese tavsiyem işte zaman zaman evinize vesaire girebilir. Çünkü çatı aralarında yaşayanlar oluyor mesela. Hmm. İşte özellikle yavrular yeni uçmaya başladıklarında biraz daha böyle hani öğrendikleri için sonuçta birkaç haftalıksın. Annen seni sütle besliyor biliyorsun memeli hayvanlar. Bazen bir sürü annesinin üstünde geziyor. Sonra uçmayı öğreniyor ve yuvasına girerken bazen şaşırıp evin içine girebiliyor. Hmm. İnanılmaz panik oluyor. Hani hep derler böyle ışın etrafında döndü. Orada hani pencereleri camı açıp hani onun dışarı çıkmasını beklemek. Hmm. Oldu yere düşebilir falan. Hiçbir yaban hayvanına bu biraz önce konuştuğumuz konulardan ötürü hem bizlerden ola hem onlardan bize bir şey gelmesin diye işte çıplak ellememek gerekiyor. Hı hı. Sonra onu mümkün olan bir şekilde dışarı saldığınız zaman o zaten kendi başının çaresine bakacaktır.
Hı hı hı. Sen bakınca hemen türlerini anlayabiliyor musun?
Şöyle biraz aslında benim yüksek lisans doktora çalışmamda böyle ilerledi. Ben şu anda akademik sunum yaptığımda da bunu anlatıyorum.
Ha, bu arada sözünü yine kestim ama şunu da unutmayalım. Hani sen neler okudun? Boğaziçi'ndesin, mağaracılık yapıyorsun, sonra alan değiştiriyorsun ve sonra üstüne işte bu şeyler var. Daha fazla okuma durumun var senin, akademisyenlik durumu var. Yani biraz da onları da anlat, arada anlatırım.
Evet, beni bol bol bölmen gerekiyor. Yoksa ben bir yerden
İşte böyle
gideceğim.
Yok, çok çok keyifle dinliyorum çünkü. Yani ve arada şey için bölmek istiyorum. Diyorum ki o zaman diyorum o türe çok gireceğim. Ama deli gibi aslında meraklarım var yani. Çoğu meyve mi yiyor, vejeteryan mı? Stella Luna diye bir türle ilgili yazını okumuştum senin. Hani böyle çocuk yazısı kitabı gibi. Evet, evet mesela. O çok hoşuma gitmişti. Ya çok soru sormak istiyorum ama duruyorum da yani. Hani bir taraftan yani, çok da konumuz var diye.
Bu söylediğin ilk bu türleri ayırt edebiliyor musun da başlayayım. Yani bu çok güzel bir soru. Yani ben şu anda bir sempozyumda da konuşsam böyle başlıyorum. Hı-hı. Ben işte bu bir projede çalışırken işte bazı ne denir arazi rehberleri vardı. Yani hani şu tür şöyle, bu tür böyle diye Avrupa'da yapılmış. Sonra zaten Almanya'da bunu yapan kişiyle çalıştım. O şansı edindim. Yani Avrupa'daki hatta Batı Palearktik yani Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya'daki yarasaları çalışan uzmanla, bunların kitabını yazan uzmanla beraber çalışma fırsatım oldu. İşte onun kitabına bakıyoruz vesaire. İşte kulağını ölçüyorsun, kolunu ölçüyorsun. Başka parametreler var. Bu türleri tanımlamaya başlıyorsun. Ben dedim ki tamam ya ben bunu birkaç aya öğrenirim. Bu arada yarasaların çoğu birbirine benziyor. Yani kahverengiler, yani öyle kuş gibi çok renkli vesaire değil.
Onun için sordum sonra özellikle ben, zaten.
Evet. Ben bunları öğrenirim vesaire dedim. Şöyle söyleyeyim. Geçen yaz Türkmenistan'da arazi yapıyorduk Christian'la, bu kitapların yazarı. İşte bana bir yarasa uzattı. Hadi bakalım uzman hangi türü söyle bakalım dedi. Yani ikimiz de bilmiyoruz. Neden? Çünkü çok birbirine benziyorlar. Evet. Ama genetik olarak baktığın zaman bunlar birbirinden farklılar. Hmm. İşte benim de yüksek lisans ve doktora da bunu yapmaya başladım. Hmm. Anadolu'da yaşayan popülasyonları genetik olarak Avrupa'dakilerle, işte Orta Doğu'dakilerle, Kafkaslardakilerle kıyaslamaya başladım. Hmm. Ve şunu gördük. Görünüşleri aynı olmasına rağmen genetik olarak çok farklılar. Yani ama bunlar tür seviyesinde mi değil mi? Neden böyle olmuş? Neden buradakiler genetik farklılaşmış? Bunları soruşturmaya başladım. Bu alana biyocoğrafya deniyor. Anadolu'nun gene güzel yerlerden birinin olmasının sebebi malum. Hani bir kısmımız Avrupa'ya dayanıyor. Bir kısmımız Afrika, Orta Doğu biyocoğrafyasına dayanıyor. Asya'ya dayanan var. Ve tarihi de yani Anadolu'nun tarihinde de böyle şeyler var. Ne olmuş mesela? Buzul çağları olmuş. İşte buzul çağlarında kutuplar çok büyük buzullar. Avrupa'nın kuzeyi buzullarla kaplanmış, iklim soğuyor. Orada yaşayan hayvanlar, bitkiler hareket edebilenleri güneye doğru gidiyorlar. Gidemeyenler orada ölüyorlar. İşte ne bileyim güneyde diyelim ki İspanya'da, İtalya'da, Balkanlarda iklimin göreceli olarak güzel olduğu yerlerde canlılar yaşamlarını sürdürebilmiş. Ve daha sonra iklim tekrardan ısındığı zaman buradan dağılmışlar. Nasıl insan hareketlerini de etkilemiş, hayvan hareketlerini de etkilemiş.
Tabii.
Sonra şunu gördük. Anadolu'da böyle bir buzul çağı sığınağı. Yani Anadolu'da popülasyonlar uzun süre diğerlerinden ayrı olarak kalmış. Sadece Anadolu değil, Kafkaslarda da var bu. Balkanlarda da var. Yani Anadolu bütün bu farklı alanlardan, sığınaklarda kalmış hayvanlardan faydalanmış bir nevi yani biyoçeşitlik olarak. O yüzden hep söyleriz ya böyle, hani hep diyoruz ya böyle işte Türkiye'nin biyoçeşitliliği çok yüksek, genetik çeşitlilik falan. Neden genetik çeşitliliği yüksek? Benim işte yapmaya çalıştım, anlamaya çalıştığım şey o. Yani bunları sağlayan mekanizmaları anlamak. Bir yandan da geçmişte böyle olmuş, iklim değişmiş, bir şeyler değişmiş, böyle etkileri olmuş. Şimdi iklim çok hızlı bir şekilde değişiyor. Acaba buradaki hayvanlar, popülasyonlar, işte genetik soylar acaba bu iklim değişikliğinden nasıl etkilenecekler? Bunu anlamaya çalışıyor. Yani akademik olarak yapmaya çalıştığım şeyler de bu. Bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde başladım, yüksek lisans doktora da. Sonra farklı türler çalıştığım için sadece kendi alanı yetmiyor. Bunları karşılaştırman gerekiyor. Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ne gitme şansı yakaladım. Orada 3 yıllık bir doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Orada yarasalarla çalışan şansında güzel bir grup vardı. Ve ben de açıkçası bir doğa tarihi müzesine gitmek istiyordum. Çünkü böyle işte ilgim artık doğaya kaydıktan sonra hani genetik yapıyorum. Ama bir yandan da hayvanları, bitkileri öğrenmek istiyorum. Yani bunun uzmanı değilim. Mesela ben kuşlar, kuş gözlemi yapıyorum ama ben akademik olarak bir kuş uzmanı değilim. Bunu sadece hani bir İngilizcesi naturalist'tir. Hani Türkiye'ye nasıl, Türkçe nasıl çeviririz? Hani doğa sever, doğa perest gibi çeviririz. Yani ben aslında hani senin programın anlamında nasıl doğa sever, doğa perest olmaya çalışıyorum. Onu anlatabilirim. Belki de hani Twitter'dakileri, sosyal medyadakiler de biraz o yüzden ilgi görüyor. Çünkü ben o süreci yansıtıyorum. Yani Doğa Tarihi Müzesi'nde özellikle gittim, orada bir sürü şey öğreniyorum ve öğrendiklerimi paylaşmaya başladım.
Evet, ve aynı öğrenme şekilde sürecine yani birlikte o adımı atıyoruz. Yani şimdi ben burada araya gireceğim. Bu arada açıklayalım bilmeyenler için. Mesela siz sokakta yürürken bir kuş görüyorsunuz, doğada yürürken bir böcek ya da işte herhangi bir hayvan. Onun fotoğrafını çekiyorsunuz ve Twitter'a hangi tür etiketiyle atıyorsunuz? Emrah çoğunlukla, bazen başkaları da yanıt verebiliyor. Bunlara yanıtlar veriyorlar ve bir toplu öğrenme süreci oluyor. Aa, bu hayvan neymiş derken bir şey öğreniyorsun. Yani şahane bir şey. Sen o sürecini de anlat zaten. Yani ben çok değerli yaptığın iş. Onun için araya girmek istedim ama sen anlat tabii.
Yani bu arada benim sosyal medyayla ilişkim çok yeni.
Evet, onu da anlat ya. Biz önden telefonda konuşurken anlattı. Çok şaşırdım. Çok da hoşuma gitti. Zaten o süreç ve Almanya'daki insanların hani motivasyonu şahaneymiş. Örnek olur diye de anlat Emrah o süreci.
Yani akıllı telefonumu Almanya'ya giderken bir arkadaşım hediye etti. O dedi ki yani orada dedi işte haritalar, Google Maps kullanacaksın, WhatsApp kullanacaksın. Bu senin ihtiyacın olur dedi. Hatta ilk 3 ay böyle bir kışın gitmiştim. Ben 3 ay telefon falan ne denir sim kart falan almadım. Hani sadece olduğum yerdeki işte müzedeki internetle veya kaldığım yerdeki internetle idare ettiriyordum. Hatta dedim ki bu bayağı da güzelmiş. Ben hani bir telefon attığını hiç almayabilirim diye düşünmeye başladım o aralar böyle. Ve sonra tabii Avrupa'da yani Almanya'da özellikle Türkiye'de de bunu görüyorum. Türkiye'de de birçok başarılı yapan insan var bu arada, araştırmacılar özellikle. Yaptıklarını internet üzerinden duyuruyorlar. Ne yaptığı çalışmaları duyuruyorlar. Bunları takip etmeye başladım. Müzede insanların bunu yaptığını gördüm. Bizim de o zamanlar çalıştığımız bir proje vardı. Bana da dediler ki senin de katkını bekliyoruz. Ben de o zaman dedim bir internet yani Twitter, Instagram açayım. Hani nasıl oluyor? Bunları öğreneyim dedim. İşte ilk biraz girdim. Tabii çok geç girdiğim için hani bazı şeyleri anlamam. Yani hani orası farklı bir yapı. Hani oradaki ilişkiler farklı dönüyor. Bir şeye cevap veriyorsun, yanlış anlaşılabiliyor. Yani o biraz sürdü, önce anlayamadım. vakit de gerektiriyor. Yani hani
tabii.
Şeyde olmak. Sonra ben orayı bir not defteri gibi kullanmaya başladım. Almanya'daki işim şanslıydı. Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyorum. Yani uzmanlığım farklı bir konu. Ama orada beraber çalıştığım memeli küratörü çok daha geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyordu. Beni de devamlı hani beraber katıyordu onların içine. Yani bir yere toplantıya gittiğimizde veya başka bir mesela enstitüye gittiğimizde ben de onunla katılıyordum. Ve oradaki arka planları görmeye başladım. Yani müzelerin arka planlarını, koleksiyonları görmeye başladım. Ve şey dedim yani bu çok büyük bir fırsat. Ben arka tarafları bir daha göremeyebilirim yani. İşte o zaman daha böyle telefonumu değiştirdim. Daha iyi fotoğraf çeken bir bu makine aldım. Çünkü bir yere gidiyoruz. Ya bunu gördün mü sen diyorlar. Ha, hiç görmediğim bir şey çıkartıyorlar mesela bir fosil. Aa diyorum bunun fotoğrafını çekmem lazım. İşte ondan sonra çekiyoruz ama ben de bilmiyorum. Diyorum peki nedir bu? İşte hikayesini anlatıyorlar. Bunları yazmaya başladım. Yani biraz orayı gerçek zamanlı olarak kullanmaya başladım. İşte yani orada paylaştığım şeyler hani öğretici olabilir ama aslında benim de o bir öğrenme sürecim. Onu da söyleyebilirim. Yani hangi tür etiketi de öyle. Yani ben de bir şey paylaşırken benim de bilmediğim bir şey oluyor. Ben de onu paylaşıyorum. Veyahut da oraya gelenlerin büyük bir çoğunluğunu bilmiyorum bu arada. Mesela örümceklerle alakalı işte bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Onlar cevap yazıyorlar. Ama ne oluyor? Mesela yaygın bir örümcek birkaç defa paylaşıldığı zaman ben de o etiketi takip ettiğim için, o cevapları gördüğüm için artık dördüncüde ben de onu tanımaya başlıyorum. Yani ben de oradan faydalanıyorum. Yani hani vaktim olduğu zaman etikete tıklayıp onları geziyorum. Ve şeyi anladım yani bu sosyal medya sonuçta bir platform. Ve bizim hem doğayı algılamamız, doğayla iç içe olmamız, hem bu veri alışverişi açısından bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünmeye başladım. Yani hangi türde bir öyle bir çabaydı. Ama öyle kalıcı anlamına da gelmiyor. Belki onları başka yerlere de evrilebilir. O konuda bir şeyler de düşünüyorum. Yani bunlar bir araya getirebilir miyiz? İşte bunları bilimsel çalışmalar için kullanabilir miyiz diye. Yani bu vatandaş bilimi kapsamında ilk başta söylemiştim. Bunları düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yapmaya çalıştığımız konularda mesela biyolojik çeşitliliğin neden dağıldığını anlamak istiyorum dedim. Neden böyle dağıldığını. Peki biyolojik çeşitlilik nasıl dağılıyor Türkiye'de? Bunu biliyor muyuz? Hani hangi tür nerede yaşıyor biliyor muyuz? Bazılarını da biliyoruz, bazılarını da bilmiyoruz. Peki bunları arttırabilir miyiz? Yani bunları düşünürken mesela sen yaptığın bir gözlemi bir yere girerek bunları arttırabilirsin. Böyle platformlar da var bu arada. Bunları işte bunları bir araya getirebiliriz. Yani bunları sorguladığım bir süreç haline geldi. Ve normalde internet siteleri üzerinden bazı şeyleri yapmak görece daha zor gördüğüm kadarıyla daha önceki tecrübelerimi. Ama mesela sosyal medyada hani bu görsel, işte hızlı cevap, etkileşimde daha hızlı olabiliyor. Bunlar bir araya getirebilir mi? Biraz onları deniyorum hangi türde de.
Ya bir de sen mesela Almanya'daki tecrübenden bahsederken müzede bilim iletişimine çok önem veriyorlar demiştin. Yani sanatçılara ayrı anlatıyorlar, çocuklara ayrı anlatıyorlar, dışarıdaki insanlara anlatmak için özellikle çaba sarf ediyorlar. Sen de bunu yapıyorsun bir derece. Bugünlerde bence şanslıyız ki işte böyle platformlar ve insanlar, bilim insanları da çoğaldı. Bilim iletişimi yapıyorlar ve daha basit yolla çok zor, karmaşık ya da korkutucu gelebilen, uzak gelebilen alanları bize anlatıyorlar. Sen mesela son dönemde leylekler, leylek göçü. Bir form açtın mesela, sık sık da paylaşıyorsun. Diyorsun ki camlarınızdan ara sıra bakın. Leylek göçünü izleyebilirsiniz. Geçenlerde leylek gördüm, hemen o platforma girmek istiyorum. Ya da işte papağanlarla ilgili bir şey paylaşmıştın, başkalarının yaptığı bir form.
Evet.
İstanbul papağanları, hani merak edilir, çok efsanesi vardır. Ben hemen hangi ağaçta durduğuna kadar yazdım oraya. Sonrasında bir bakıyorsun, koca bir Türkiye haritası ya da bu papağanlara özel bir İstanbul haritası görüyorsun ve inanamıyorsun. Yani çünkü bu kadar çok yerde olduğunun bizler farkında değiliz. Yani bir bilgi var ama bir araya gelmiyormuş diyorum. Çok hoşuma gidiyor o bilim iletişimi.
Evet ya ben şu anda bu arada hani bütün konularda söyleyeceğim galiba bunu. Ya bu benim uzmanlık alanım değil. Ben bunları araştırıyorum. Yani bunları bunların bir eksiklik olduğunu görüyorum. Yani kendi yaptığım çalışmalarda vesaire. Ve bunları nasıl katabiliriz diye deniyorum. Ve bunu bu arada sadece benim denemem değil yani sosyal medyanın sevdiğim kısmı hani sen mesela senle geçen konuşurken böyle söylediğin zaman aa dedim tamam demek ki hani bazı şeyleri paralel düşünüyormuşuz. Hani böyle yani böyle Almanya'da gördüğüm şuydu belki biraz oradan başlayabilirim yani bir müzede çalışıyorsun. Bir müze nedir? İşte bir koleksiyonu var oranın yani bir ulusal doğa tarihi müzesi. Yani doğayla alakalı aklında ne varsa göktaşından dinozorlara kadar işte kuşlardan vesaire ne varsa bunları biriktiriyorlar, katalogluyorlar, tasnif ediyorlar ve gelecek nesiller için saklıyorlar.
Evet.
Sen onları aklına gelebilecek her şey için kullanabilirsin. Ve bunu tabii ki de bilimsel çalışmalar için açıyorlar. Bir koleksiyonu var. İkincisi bir sergi alanı var. Sana bazı şeyleri gösteriyor. Anlatmak istediği mesajları var. Onları gösteriyor. Bu arada biz müzeyi gezdiğin zaman gördüğün genelde bu tarz müzelerde %2'lik, %3'lük kısmını görüyorsun. %97'sini görmüyorsun arka planda. Çok büyük şeyler var o taraflarda. Yani inanılmaz şeyler var.
Şaka diyorum ama çünkü ben Berlin'de Doğa Tarihi Müzesi'ni gezdim ben işte. Yani çok çok acayipti. Gerçekten çok çok zengin bir koleksiyonu varmış gibi gelmişti bana. Sen bir de onun kaç katını olduğunu söylüyorsun. Yani enteresanmış.
Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kendi orada çalışanlar olarak koleksiyon sorumluları var. Hani hep onlarla işte şakalaşıyorduk. Ben diyordum ki yani Berlin'den geldim, 3 yıl çalıştım. Hala görmediğim işte 5-6 tane koleksiyon var. Hani ne zaman görürüz bunları? İşte seneye yaparız, seneye. Ve hakikaten hala görmediğim koleksiyonlar var. Yani öyle söyleyeyim, o kadar büyük. Bazı yani aynı müzenin içerisinde tanımadığın insanlar olabiliyor. Çünkü çok büyük bir yer. Hatta dediğim gibi bir sürü koleksiyon var vesaire. Herkesin kendi uzmanlık alanı var. İşte hatta orada da mesela tartıştığımız konulardan biriydi. Böyle herkes uzmanlaştığı için de bir anda biraz ayrılıyorsun. Hani bu senin doğa perestlik, hani daha böyle doğa kavramını mesela orada biraz kaçırıyorsun gibi geliyordu. Neyse o ayrı bir konu. Yani dediğim gibi koleksiyon var, bir sergi var. Hani de şart değil ama genelde de bir araştırma enstitüleri oluyor. Yani Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyordum ben. Ama orası aynı zamanda Leibniz Evrim ve Biyoçeşitlik Araştırmaları Enstitüsü'ydü. Yani orada bilimsel bir çalışma da var. Yani bizim doktor öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri vardı. Onlar tez çalışmalarını orada yürütüyorlardı. Genelde koleksiyondaki örnekleri inceleyerek, koleksiyondaki verileri analiz ederek. Ve orada şunu gördüm. Yani bilim hani böyle bir yerde bilim yapılıyor, sen bilim yapıyorsun ve işte toplum var gibi değil. Yani mesela orada gönüllülere çok açık müze. Mesela birisi var, emekli olmuş, marangoz ve adam oradaki böcek koleksiyonunu, böcek koleksiyonunun içerisindeki işte bilmem ne grubunu en iyi bilen, dünyada en iyi bilen insan.
Ya, değil mi?
Yani hiç geliyor, orada o koleksiyondaki böcekler çıkartıyor, onun düzenlenmesi gerekiyor. Tasnif edebiliyorsun mesela, hani tasnif edilecek, işte temizlenecek, yeni isimler verilecek. Çünkü devamlı böyle işler oluyor. İşte şimdi artık bunlar dijital hale getiriliyor, çıkartılıyor, işte çok yüksek çözünürlükte fotoğrafları çekiliyor, onlar kataloglanıyor. Yani böyle böyle işler var ve bunları bazen gönüllüler yapıyor. Ve orada şeyi gördüm, hani orada gönüllüler bazen o konuları bir araştırmacıdan daha iyi bilemiyorlar. Zaten neden böyle bir şart olsun ki sadece bilim insanı bunu yapsın vesaire gibi. Yani senin bu konuda merakın varsa bunu yapabilirsin. Vaktin varsa. Ve şunu da gördüm. Sadece veri, mesela şu anda vatandaş biliminde, mesela şu anda benim de yaptığım deneylerde veri toplamak üzerine gibi. Hani sen gördün, bana bildir. Hani vatandaş biliminde. Aslında öyle değil. Bilim nedir? Bir soru soruyoruz. Bir mesela bu teorik bir soru olabilir veya işlevsel bir soru olabilir. Mesela soruyorum işte Anadolu'daki, Türkiye'deki korunan alanları öyle bir planlayalım ki iklim değişikliğinden en az şekilde etkilensinler. Hangi alanları seçelim? Mesela diyelim ki bu bilimsel bir soru olsun. Burada da katkın olabilir. Sen kendi tecrübelerinde bana başka perspektifler sunabilirsin. Ve işte bunu daha değiştirmemi sağlayabilirsin. Sonra veri toplamada katkın olabilir. Sonra veriyi topladıktan sonra analiz edeceğiz. Şu anda işte biyologsun diyelim ki sadece biyoloji bilmen yetmiyor artık. İşte kod bilmen gerekiyor vesaire. Bazı programlama dillerini bilmen gerekiyor. Belki orada katkın olabilir. Veriler çok büyüdü. Bunları işlemekte zorlanıyor olabiliriz. Ben sıklıkla o yüzden konu dışındaki birçok arkadaşımla buluşuyorum. Hani onlardan geri bildirim almaya çalışıyorum.
Ay beni de kullanın. Beni de kullanın. Ne olur. Ya çünkü çok isterim bir hani o işlerin içinde olmak. Bir de şöyle oluyor. Çünkü öğrenmek isteyen bir insansan ve belli bir yaşı geçtiysen, belli bir yaşla kastettiğim şu. Bazı şeyler çocukken daha doğal öğreniliyor. Tabii ki bir öğrenme pratiği büyük yaşta daha bir gelişmiş olabiliyor ama geç kalmış hissediyorsun. Tamam mı? Ben yani ne zaman yaşlı hissediyorum? Yeni bir tür, yeni bir alan öğrenmeye çalışırken işte kuş türlerini ya da işte bugün çok enteresan bir şey öğrendim. Gümüş eğrelti otu arkalarını çeviriyorlarmış, gece ışık veriyormuş ot ve onları yere koyduklarında ya da eğdiklerinde yollarına devam edebiliyormuş insanlar. Aa, müthiş bilgi değil mi ya?
Evet evet, bunu hatırlıyorum. Şey, arkaları önlerinden farklı olduğu için gittikleri yönleri görebilmek için ters çevirip koyuyorlar.
Aynen. Şimdi ben bunu okuduğum anda Allah'ım diyorum. Yani o dünyaya girmek istiyorum, tamam mı? Bütün bunların benzeri şeyleri öğrenmek istiyorum. Ama bunu nasıl öğrenebileceğimi ve yöntemini bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey oluyor. İşte Gezi Parkı'nda yürüyorum diyelim. Yani onlarca tür ağaç var. Her gün yürüyorum ve öğrenemiyorum. Çünkü üstünde isim yazmıyor. Belediyeye sürekli e-mail atan bir insanım, anladın? Ruh hastası gibi. Ya çünkü üstüne, kenarına bir şey yazın yani. Japonya'ya gidiyorsun. Burada şu kuş türleri var diyor. Fotoğraflarını koyuyor. Girişinde diyor ki burada şu mevsimde şu türleri göreceksin diyor. Ben en kolay böyle öğreniyorum. Ne bileyim, böyle böyle küçük küçük geri bildirimler. Yani bu... Çok önemli bence insanların öğrenmesiyle ilgili. Ben dahil olmak istiyorum kısacası.
Beraber nasıl bunlara nasıl öğrenebileceğimizi belki biraz bahsedebilirim.
Zaten o önemli. Hani, tabii tabii.
Yani mesela işte geçen Tayland'da bir araziye gitmiştik. Hiçbir fikrim yok oradaki kuşlarla alakalı. İlk defa gittiğim bir yer. Hani orada tabii farklı bir biyo-coğrafi zon olduğu için orada yaşayan aileler de farklı. Şimdi belki biraz bu ailelerden biraz ipucunu alabilirsin. Mesela oraya gitmeden önce bir kuş kitabı aldım. Gene beraber çalıştığım müdürle beraber gitmiştim. O da aldı. Ve yani ilk yaptığım şey kuş kitabını şöyle bir kurcalamak oldu. Kurcalamak dedim. Kuş kitabı familyalara göre sıralanır. Yani mesela orada zaten hani biyolojide de sistematikte nedir? Mesela tür vardır. Hani mesela insan bir tür. Sonra işte Latincesi homo sapiens. İşte homo cinsi söyler, sapiens türü söyler. Yani bu grubun altında bir üst sınıfı ailedir. Sonra bu yukarı doğru gider. Yani bir sınıflandırma var. Yani orada kitap ne yapıyor? Birbirine benzer. Mesela bir kuş kitabı aldığın zaman martılar olacak. Yani sen bir kuş geçtiği zaman genelde şöyle oluyor. Ben de böyle yaşıyorum. Mesela bir kuş geçiyor, biliyorum ki bu martı. Yani beyaz. İşte denizin içerisinde uçuşundan anlıyorum. Bu martı, tamam diyorum. İşte sonra özelliklerine bakmaya çalışıyorum. İşte o yüzden belki biraz konuşuruz, oraya da gireriz. Hani bir dürbünün olması iyi olur mesela bir yere gideceksek. Nasıl bir dürbünün olması en çok gelen sorulardan biri. Bu soruya cevap vermek çok zor. Ben de yeni dürbünü almaya çalışırken bir sürü parametre var. Param ne kadar var? Maalesef dürbünler, iyi dürbünler çok pahalı olabiliyor.
Evet ya.
Ama genel işte dürbün aldığında büyüklüğü önemli vesaire. Yeni başlayanlar için önerim ucuz, basit bir dürbün almaları. Çünkü yeni başlıyorsunuz. Önce deneyin, neye ihtiyacınız var karar verin. Ondan sonra imkanlarınız dahilinde daha iyisini alırsınız. Böyle baktığım zaman internette sanırım 250 lira civarında böyle basit dürbünler oluyor Decathlon'da. Bu ikinci el satanlar var, biliyorsunuz, uygulamalar var. Oralardan bakabilirsiniz. Çünkü bazen insanlar alıyor, hevesi kalmıyor. İşte o zaman daha ucuza alabiliyorsunuz. Dürbünlerin üzerinde yazar mesela. Şu anda benim dürbünüm masanın üstünde 8x42 yazıyor. O ne demek? İlk söylenen sayı büyütmesi. Yani gördüğüm şeyi 8 kat büyütüyor. 42 de lensinin çapı. Ne kadar açık olursa o kadar daha fazla ışık alacağı için hani daha net görebilirsin. Kontrastı daha güzel olur. Veyahut da özellikle çok ışık yokken hani gün batımında, gün doğumunda daha iyi seçebilirsin. Tabii o büyüdüğü zaman alet de büyüyor, pahalılaşıyor. İşte onun kalitesine bağlı olarak, nasıl yapıldığına bağlı olarak. Yani orası apayrı bir dünya. Ama basit bir dürbünümüz olsun mesela. Eğer kuş gözleyecekseniz.
Evet.
Bu arada doğa gözlemi üzerinden gitmek isterim. Yani kuş değil. Mesela biraz önce bitki dedin. Bitki gözlemek için çok fazla bir şey ihtiyacın yok. Gidip parkta mesela ağacın işte özelliklerini yazabilirsin. Hani bir defterin şart, bir defteriniz olması gerekiyor. Yani bir gözlem yapacaksanız. En büyük pişmanlığım ilk başladığım zamanlarda güzel defter tutmamak.
Ya.
Bir sürü ilginç yere gittim. Böyle not defterlerim, işte ufak tefek defterler, mağaracılık yaparken özellikle işte tulumun cebine sığacak küçük defterler vesaire. Onlar kayboluyor. Hani güzelce tutsaydım keşke. Şimdi daha geri dönüp okuyabiliyorsun. Hani öğrenme sürecine en faydalı olan şeylerden biri o defter. İşte bir yaprak buldun, onu yazabilirsin. Biraz önceki sistematiğe dönelim. Mesela bir ağaç var, iğne yapraklı değil mi? Çam gibi mesela.
Evet.
Bir tane şu anda ağaç rehberi olsa elinde kocaman, ansiklopedi gibi bir şey olacak. Çok fazla ağaç var, çalı var. Çok güzel kitaplar da var, bunun PDF'leri de var. Zaman zaman paylaşıyorum. Ünal Akkemik Hoca'nın çok güzel bir kitabı var. Ama gördüğün zaman korkabilirsin, ben nasıl bulacağım bu ağacı diye.
Evet, aynı. O kitap bende var. Çok da güzel söyledin. Ya Ünal Bey harika bir kitap yapmış. Bu arada işte İstanbul'un bitkileri kitabı da çok güzel bir kaynak ama ben sana şikayet ediyordum. Hakikaten sen benim zihnimi açtın mesela, minicik bir sınıflandırmadan bak paranteziyle. Yani bu kadar evet. Küçük bir bilgi hayatında bambaşka bir şeye yol açabiliyor. Yani seni kesmeyeyim gene, ondan devam et. Ünal Bey'in kitabından yani, bahsediyordun.
Yani şey orada böyle hani gördüğün bir tek canlı olarak bakmıyorsun da daha büyük bir canlılar grubu olarak bakıyorsun. Hı-hı. Zaten insanlar biyolojide bunu yapmaya çalışmış. Hani bir sürü canlı görmüş. Bunları bir araya koymaya çalışmış. Ya bunlar uçuyor demiş. Hı-hı. Yarasalar, kuşlar falan, bunlar demek ki bir grup demiş. Hı-hı. Sonra bir dakika, bunlar yavrularını sütle besliyorlar. İşte kediler, köpekler de besliyor. Demek ki yarasalar acaba bunlarla mı yakın? Demek ki uçmak belirleyici bir özellik değil. Yani bu sınıflandırmanın mantığı da biraz böyle başlıyor. Yani insan hep bunları sınıflandırmaya çalışıyor. Hı-hı. Sonra baktığın zaman sen onun iğne yapraklı olduğunu ayırt edebiliyorsan o ağacın, hı hı. Senin o kitabın sadece iğne yapraklılarının olduğu bölüme kadar iniyor. Bir anda belki 200 sayfaya iniyor.
Tabii.
Sonra orayı açıp başına okursan orada der ki işte gövdesi şöyleyse, yaprakları birbirine paralel gidiyorsa, hı hı. işte şu kadar. Bunları yavaş yavaş indirerek doğru türü bulabilirsin.
Hı hı.
Yani biraz önce söylediğim gibi sen Mart'ı geçti, işte gördüğüm işte ne kadar dürbünle izliyorum. Sarı gagası var, sarı ayakları var. Şu gri, öbür tarafları beyaz. Sonra kitaba bakacağım. Hı-hı. Aa baktım ya, 4 tane var ya. Çok birbirine benzeyen 4 tane var. Bunu devam edeceğim. Bu notlarımı alacağım. Başka özelliklerini. Eğer varsa imkanı fotoğrafını çekebilirsin. Artık hı-hı. hani fotoğraf makineleri de çok muhteşem şeyler olması gerekmiyor. Yani bunu bir kayıt altına alıyoruz ya, bir gözlem yapıyoruz. Gözlemi kaydedebilirsin. Hı-hı. O yüzden fotoğraf makineleri de çok faydalı. Çünkü hı-hı. çektin, sonra bakabilirsin. Hani sonra
tabii,
kıyaslayabilirsin.
Tabii.
Yani mesela kuş gözlemi yapacaksan bir kuş kitabının olmasında fayda var. Yani hı-hı. olmadan biraz zor. Evet, hı-hı. internet kaynaklarından faydalanabilirsin. Uygulamalar var çok güzel. Mesela kuş kitabı, ben Collins Bird Guide diye bir kitap var. Türkçe'ye evet. çevrilmedi. Çevriliyor sanırım. Ama onun hı-hı. çok güzel bir uygulaması var. Daha da büyük bir avantajı var uygulamanın. Sesler de var. Çünkü gözlem dediğin illa her şeyi görmek zorunda değilsin. Bazı kuş türlerini, mesela benim duyduğum ama hiç görmediğim kuşlar var. Çünkü devamlı sazlıkların içerisinde yaşıyor. Hı-hı. Ve sadece sesini duyuyorum. Bir Hı-hı. türlü ortaya çıkmıyor ben oradayken. Yarasalar da böyle aslında. Mesela ben birçok yarasa türünü gündüzün aktif değiller, gece çıkıyorlar. Yarasalar ekolokasyonla, yani Hı-hı. bizim duymadığımız frekanslarla sesler yayıyorlar. Hı-hı. Ve onların duvarlardan, işte böcekten yansımasını dinleyerek yollarını, avlarını buluyorlar.
Hı-hı.
Ben bir mikrofonu, ultrason mikrofon kullandığım zaman onların seslerini kaydedebilirim. Ve hiç görmesem bile akşam evin etrafında hangi türler geziyormuş diye analiz edip bulabilirim. Yani gözlem yapacaksak görüyoruz, işte fotoğrafını çekebiliriz, duyuyoruz, sesini kaydedebiliriz ve bunları not edeceğiz. Sonra kaynaklarla karşılaştıracağız. Bunlar kitaplar olabilir. Bana sık soruluyor, işte kuş gözlemek istiyorum. Ya dedim, bir İngilizceniz varsa Collins'i tavsiye ederim. Türkçe, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Kuşları diye bir kitap var.
Evet.
Doğal Hayat Koruma Derneği tarafından basılmış. Şu anda piyasada yok bildiğim kadarıyla ama WWF Türkiye'den edinebiliyorsunuz. Onlarla iletişime geçebilirsiniz ellerinde varsa. Ve internet siteleri var.
Evet.
Benim en çok kullandığım Trakuş var.
Evet, ben de bayılıyorum o siteye ya. Çok güzel ya.
Onun memelileri var, tramen var. Ben orada editörlük de yapıyorum. Yani orada mesela ne oluyor? Bir kuş tanımladınız, oradaki fotoğraflara bakıp karşılaştırabilirsiniz. Veyahut da çok güzel bir sınıflandırması var ilk başta. Hani gruplar olarak ayırmışlar. Mantralara basıyorsunuz, mantralar çıkıyor, bakabiliyorsunuz. Aynısının memeliler için de var, kelebekler için var. Daha büyük grupları bir arada tutan Doğal Hayat diye bir site var. İngilizce Zenacanto diye bir site var. Kuşların seslerini biriktiriyor. Yani siz seslerini o kütüphaneye koyabiliyorsunuz.
Evet.
Yani o kütüphanedeki sesleri dinleyebiliyorsunuz.
Evet, sen onu paylaşmıştın ve ben böyle girip oradan çok dinledim mesela. Kendim de yüklemek istedim hatta.
Ben de mesela her sene kendime öyle hedef koyuyorum. Hani yeni yıl hedefleri vardır ya. Bu sene 50 farklı kuş türü kaydetme gibi. Bu arada yani cep telefonları acayip bir şey, yani imkan sağlıyor. Yani işte mesela bir mantar gördün, fotoğrafını çekebilirsin sonra karşılaştırmak için. İşte ses kaydı yapabiliyorsun, kameraya çekebiliyorsun. Her şeyi yapıp yani buradan mesela birçok ses kaydı da ben cep telefonu yapıyorum. Çok böyle komplike değil, böyle birkaç tane uygulama var, onunla yapıyorum. Veya normal video olarak da kaydedebilirsin. Sonra da bunları karşılaştırmak gerekiyor. Gördüğün yerde bol not tutup bir şekilde dokümente edebiliyorsan fotoğraf, sesle eve gelip sonra kitabını açıp, o da çok güzel bir faaliyet oluyor. Mesela bazen araziye gidiyoruz. İşte tanımlayamadığım bir kuş oluyor ama fotoğrafını çekmişim. Sonra akşamleyin hani vaktim varsa onu açıp onun fotoğraflarına bakmak. İşte o siteye gitmek, bu siteye gitmek, hangi tür olduğunu anlamaya çalışmak. Çünkü her zaman her kuşu öyle kolay tanımlayamıyorsun. Çünkü birbirine benzeyen türler var.
Tabii.
İşte kuşun yaşına göre tüylerinin rengi farklı olabiliyor farklı dönemlerde. Böyle şeyler oluyor. Yani bu bir nasıl diyeyim, bir böyle faaliyete dönüşüyor yani.
Ya bir yolculuk benim, ya bayağı macera evet. Yani benim çok hoşuma giden bir şey. Belki de duyu dedin ya, sadece görmüyoruz. Duymamız da gerekiyor. Duyma da bir tanıma yöntemi. Belki de bütün duyularımız aslında tanıma yöntemi. Yani tabii ki her şeyi yalamayalım, tatmayalım ama yani hani dokunma mesela işte bitkiler için bir tanıma yöntemi. Tabii. Bütün duyularımızı aslında biraz açmak da lazım belki de. Orada onu da söylemek lazım. Bitkiler söz konusuysa diye düşünüyorum. Defterini yazdık, dürbünü yazdım. Türler, sınıflandırmaya dikkat etmek çok önemli. Bir de şeyi de seviyorum yani. Bunu senden konuştuk. Özellikle de konuşalım diye de belirttiğimiz için de arada bunu da söyleyeyim. Şimdi mesela ben kuş türü, türü tanımak, türün ismini belirlemek ve bunu cebe atmak. Bu başka bir şey. Ben mesela çok meraklı olmama rağmen sadece fotoğrafik paylaşım yapanlardan hiç hoşlanmıyorum. Fotoğraf ve altına tür yazıyorlar. Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben onun mizacını da tanımak istiyorum. Yani o kuş ne bileyim işte şen şakrak bir şey midir? İbibikler ailelerine sahip çıkarlar. Ne bileyim işte kara tavuk insana çok yakın durmaz ama sesleri taklit eder. Bazı işte Avrupa ülkelerinde insana daha yakınlar doğrusu hani İstanbul'a göre. Ya da ne bileyim böyle mizaca dair. Çünkü onlar da insan gibiler aslında. Yani bizim nasıl huylarımız varsa onların da huyları var. Öyle tanıyınca aslında tanımış oluyorsun. Nasıl ki yani sarışın mavi gözlü diye bir kızı tanımlamak var. Onu bütün özellikleriyle tanımlamak var gibi geliyor bana. Değil mi?
Evet. Yani tür dediğimiz şey aslında böyle doğayı anlamaya çalışırken en genel anlamıyla birimimiz. Yani ben mesela işte konuşurken bir şeyi anlatacaksın bana. Bir türün adını söylediğin zaman benim gözümde bir şey canlanıyor. Hani martı dediğin zaman benim gözümde bir sürü martı canlanıyor. Mesela İstanbul'da kaç tane martı, farklı martı türü görebilirsin. Böyle sadece bir tane değil, bir sürü martı türü var. Bunlardan bazıları göç ediyorlar vesaire. Ama mesela bana bir türün adını söylediğin zaman gözümde başka şeyler canlanmaya başlıyor. Ve on yani direkt o tür canlanmaya başlıyor. Ve o türün bir de dediğin gibi bir hayat hikayesi var. Yani o birey değil, yani o türün de bir hayat hikayesi var. Yani ben de o dediğine katılıyorum. Yani benim de esas yani bir türü tanıdıktan sonra mesela görüyorum. Çok güzel bir kuş var. Fotoğrafını çekiyorum. Sonra o türün adını yazıyorum. Buluyorum. Eve gittim o türü veya kitaptan o gün bulduysam şanslıyım. Sonra onu araştırıyorum internette. İşte diyor ki korsan martı diye. Korsan martılar var mesela, bir grup bu. Bunlar aslında hani biz martı diyoruz ama İngilizcesi squaw, yani daha sistematik olarak biraz daha farklı bir grup. Martıya benziyorlar. Adı korsan martı. Çok böyle siyah oluyorlar falan. Böyle değişik bir hayvan. Mesela gördüm, fotoğrafını çektim. Çok sevindim. Çok da güzel bir fotoğraf. Böyle işte dönmüş kanadıyla falan. Sonra ona bakıyorum. Mesela korsan martı nasıl beslenir? Adı neden korsan martı? Bu mesela martıları kovalıyor. Veya deniz kırlangıçları, sumu veya deniz kırlangıcı da deniyor. Bunlar diyelim ki açılıyor bu hayvanlar denizde, bir balık sürüsü görüyorlar, onları besleniyorlar, geri geliyor yuvasında yavrularını besleyecek. Korsan martı bekliyor, onlar geldiği zaman onları taciz ediyor. O kadar çok taciz ediyor ki bu hayvanları kusturuyor. Zaten onlar kusup yavrularını besleyeceklerdi. Ve sonra onları kusturup onları yiyor. Anlatabiliyor muyum mesela? Böyle baktığında böyle öyle hikayeler çıkıyor ki ya. Böceklere baktığında yani o böcek İşte bilmem ne eşek arası gidiyor yumurtlamak için bilmem ne böceğinin larvasını buluyor. Oraya işte içine sokuyor iğnesini, yumurtasını bırakıyor vesaire vesaire. Yani böyle baktığın zaman bilim kurgu gibi hikayeler çıkıyor. Yani bunlar yani türler yani bu şey tabii hani güzel bir fotoğrafını çekip orada da kalabilirsin. İlgi alanın ne olabilir, daha iyisini çekmeye çalışırsın vesaire. Ama benim için tür tür işin başlangıç kısmı. Onu görüyorum, onu ayırt etmeyi öğreniyorum. Sonra onun hikayeleri, mesela şu anda denize yakın bir yerdeyim. Martıları görüyorum. Üç aşağı beş yukarı hep gümüş martı görüyorum. Gümüş martının farklı yaşları var. İşte her gördüğüm gümüş martıya bakıyorum, yaşını tahmin etmeye çalışıyorum. Hani diyorum geçen senenin yavrusu, daha tüyleri böyle kırçıllı kırçıllı, daha böyle kirli gibi gözüküyor. İşte bu diyorum 2 yaşında, işte üstleri biraz böyle grileşmiş, ayakları pembe pembe. İşte üreme dönemine gelenler bembeyaz oluyor. Sırtı jilet gri, ayaklar sarı, gaga sarı, ucunda kırmızılık var, gözlerin etrafı dönmüş. Hani bunları anlamaya çalışıyorum. Mesela benim daha önceden bilmediğim bir şey vardı. Ebabiller var. İşte şu anda geldiler, biliyorsun Afrika'dan
Evet,
göç ettiler,
evet.
geldiler. Böyle bumeranga benzeyen, böyle güvercinden büyük uzun kanatları var, böyle çığlıklar atarak dönen, İstanbul'da çok olur. İstanbul'da 3 farklı da türü var. En büyükleri de ak karınlı ebabil, siyah beyaz böyle görebilirsin. Işık, düzgün ışık olduğunda çıplak gözle de görebilirsin. Bunlar apartmanlarda, aslında kayalık hayvanı, apartmanlarda, yüksek apartmanlarda yuvalıyorlar. Mesela bir arkadaşının evinin klimasının arasına girmiş dışarıda. Yıllardan beri, yani 3-4 senedir 3 aşağı 5 yukarı gelme günleri belli. Yavruluyor 2 tane. Yavrularını büyütüp Afrika'ya gidiyorlar. İşte bana da fotoğrafı geliyor. İşte geldi seninkiler, işte bizimkiler gitti, şöyle yaptı vesaire diye. Bunları izliyoruz. Bu hayvanlar çok hızlı uçabiliyorlar. Çok, yani saatte 50 ile uçabiliyor. O yüzden mesela beslenmek için çok uzağa gidiyor. Şunu fark ettim. Her akşamüstü bunlar beslendikleri yerden tekrar şehre doğru geliyorlar. Onların gelmesine yakın martılar havada dönmeye başlıyor. Sonra bunlardan birisini gözüne kestirip 3-4 tanesi kovalıyor. Yani hani jet uçakları, dogfight denir ya, böyle hani birbirini kovalarlar. Öyle. Ve o mükemmel uçan hayvanı o kadar panikletiyorlar ki denize düşürüyorlar.
Ay
Ve denize
namusunda.
düşürdükten sonra onu yiyorlar. Ben bunu bilmiyordum. Sonra sordum, hani Facebook'ta böyle gruplar var. Hani biraz öncesine geri dönersek, mesela bir fotoğrafınızı çektiniz. İşte İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu var, İKGT. İstanbul Doğa Gözlemcileri grubu var. Leylek El diye bir grup var. Yani böyle biraz böyle Facebook'un orasında seviyorum. Hani hala gruplar var, uzman grupları var. Orada da böyle bilgi alabilirsiniz. Oraya yazdım falan. Başka bir söyledi. Aa, ben de dedi kumuyu gördüm. İşte güvercin kovalıklarını gördüm. Mesela hani biz martıya böyle balık yer vesaire dersin. Ama aslında baktığın zaman çöplüklerde besleniyorlar. Denize bağlantılı, bağımlılıkları çok yok. Bir sürü İç Anadolu'da bir sürü. Yani o türden çıkıyorsun, yani o fotoğraftan çıkıyorsun ve türün hikaye, yani yaşam, yani doğal hayatını biraz böyle edinebiliyorsun. Dediğim gibi tür orada benim için başlangıç, türü
Tabii.
tespit etmek.
Tabii.
Bununla alakalı bu arada özellikle yavrulama döneminden sonra bir sürü haber geliyor. Hani her sene de paylaşıyorum, böyle yavru buldum, işte ne yapayım gibi. Mesela o dönemde özellikle dikkat etmek gerekiyor. Her bulduğunuz yavruyu hemen ellememek gerekiyor. Çünkü bazı yavrular eğer yeterince büyüdülerse, mesela tüyleri çıktıysa vesaire, yuvadan ayrılabiliyorlar. Anneleri, babaları, ebeveynleri yakınlarda olup onları gelip besleyebiliyor. Ama bazen de hakikaten ağaçtan düşmüş, yaralanmış bireyler olabiliyor. Yani yaban hayatıyla alakalı bir sıkıntı gördüğünüzde birebir müdahale etmek yerine öncelikle Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüklerini arayabilirsiniz. Birçok ilde var. Sizin ilde yoksa da sizin ile bakan başka bir il vardır. Belediyeleri arayabilirsiniz. Belediyelerin bu konuda veterinerleri olabiliyor. WWF Türkiye'nin yaban hayatı danışma hattı var. Orayı arayabilirsiniz. Veyahut da İstanbul'daysanız, genelde benim de kontak halinde olduğum İstanbul Üniversitesi Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü, VAŞAK var. Orayı arayabilirsiniz. Tabii onların kapasiteleri sınırlı oluyor. Yani hani bir bunu daha yukarıdan belediyelerin veya müdürlüğün müdahil olması daha uygun oluyor. Sizi yönlendiriyorlar. Gene
Çok
onu
önemli bir şey
zamanı
ya.
geldi.
Çok
Evet.
önemli bir şey. O yavru kuşlar, sen evet dediğin gibi her sene yapıyorsun. Kuş evlerini anlatıyorsun. Linkler paylaşıyorsun. Çünkü insanlar iyi niyetle kuş evleri, kuş yuvaları yapıyorlar mesela
Evet.
ama ters yöne bakıyorlar ya da işte kuş oradan giremeyecek durumda, girse çıkamayacak durumda. Rengi onları korkutuyor gibi gibi pek çok şey oluyor, değişken olabiliyor, değil mi?
Evet, sadece şey değil bu arada, yani kuş yavrularında değil, diğer memeli hayvan yavrularında, hatta daha da kritik olabiliyor. Mesela bir karaca yavrusunu bir yere gizleyip saklayıp bırakabilir, sonra onun yanına onu emzirmeye gelebilir. Siz bir şekilde ormanda yürüyüş yaparken onu bulduğunuzda, aa, annesi yok, denemek gerekiyor. Onun annesi bir yerlerde olup tekrar yanına gelebilir. Belki oraya sonradan gidip kontrol edilebilir vesaire, ama yani hemen doğrudan müdahil olmamak gerekiyor. O yüzden de böyle bir şeyle karşılaştığınızda önce birisine danışıp bu konunun uzmanı, oradan geri bildirim aldıktan sonra müdahil olup olmama konusunda karar vermek gerekiyor. Çünkü siz gidip orada yavruyu alırsınız, anne diyecek ki belki geldi benim yavrum, birisi yedi. Hani o hem de oradaki oradan aldığınız yavru bakımı çok zor. Hadi bakıldı, tekrardan doğaya salınması gene o kadar kolay olmayacak. Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu hani doğaya hani şey diye konuştuk ya mesela, hani biraz buranın başlangıcı, hani gözlem yapmak istiyorum, doğayla alakalı falan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani hep aslında bireysel gittik ya, böyle sen dürbün aldın mesela, kuş kitabı aldın. Evden bakabilirsin. Şu anda hepimiz evden bakıyoruz. Bu arada iyi bir faaliyet. Yani şaşırtıcı derecede çeşitlilik göreceğinizi düşünüyorum. Eğer daha uzun süre camdan bakarsanız, özellikle göç dönemi. İşte aldın dürbününü, oturdun işte pencereye, balkona. Mart-Nisan aylarında mesela ilkbahar göçü oluyor. İlkbahar göçü ne demek? Birçok kuş türü veya birçok aslında memeli türde, yarasalarda dahil bunu. Kış aylarında kuzeyde mesela Avrupa'da hava soğuduğu zaman beslenme imkanları azaldığı için daha güneye göç ediyorlar. Bunların bazıları mesela Türkiye'ye geliyor. Bazıları Türkiye üzerinden Afrika'ya geçiyor. Ta Güney Afrika'ya kadar inenleri var. Daha sonra baharla beraber yukarıda, yani kuzeyde havalar güzelleştiği için üremek için tekrardan Afrika'dan kalkıyor mesela leylekler. İşte yukarı doğru göç ediyorlar kuzeye. Akdeniz'in kıyısından, İsrail'den, Hatay'dan Türkiye'ye geliyor. Oradan İç Anadolu'yu geçiyor. Kuzeye doğru uçuyor. Karadeniz'i buluyor. Ondan sonra Karadeniz'i bulduktan sonra Şile'den doğru yukarıdan göç ederek Bulgaristan, Romanya, Polonya, Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bir okulun bahçesinde bir yuvası var. Her sene bunu yapıyor. Bunu işte Nisan'da, Nisan'da Mart-Nisan gibi Afrika'dan kalkıp gidiyor. Daha sonra sonbaharda Eylül-Ekim gibi tekrardan yavrusuyla beraber geri dönüyor. Bunu da nereden biliyoruz? Bazı leylek türlerinde GPS vericisi takılmış hayvanlar var. Mesela Leon diye bir leylek var. Her sene üzerimizden geçiyor. Ben de onu takip ediyorum. Uygulamalar var. Evet. Cep telefonunuza indirebilirsiniz. Sen o nerede görebiliyorsunuz. Tabii ki o anlık olmasa da, hani çünkü her gün birkaç defa sinyal gönderiyor, uyuyor, pile uzun gitsin diye. Ama Leon'un yıllar boyunca gittiği rotayı görebiliyoruz. Bazen bir şey oluyor mesela, geçen senelerde vardı, hava kötüydü. Geçen sene çok sert bir kuş olmuştu. Mesela Bulgaristan'da vesaire 3-4 gün kaldı böyle bir yerde. Hani takip edenler de diyor ki eyvah, acaba başına bir şey mi geldi? Sonradan tekrardan hava açtı ve tekrardan Almanya'ya gitti. Bunları böyle takip, göç dönemlerinde takip edebiliyoruz. Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'u anlamda inanılmaz şanslı bir şehir. Çünkü bir dar boğaz gibi Afrika'dan Avrupa'ya geçen kuşların ana yolu üzerinde oturuyoruz. Nasıl işte kamyonlarda boğazdan geçmek zorundaysa, birçok kuş türü de üzerimizden geçiyor. Yüz binlerce leylek, işte kartal, atmaca, şahin, kartalın bir sürü türü. Sonra ötücü kuşlar üzerimizden geçiyor. Ve o kadar büyük bir şans ki birçok insan Avrupa'dan veya dünyanın birçok farklı yerinden gelip İstanbul'da bu kuş göçünü izlemek istiyorlar. Tabii yani öyle de bir zenginliğe sahibiz. Yani İstanbul'da birçok kuş türünü görebilirsiniz. Gene mesela başka bir şey, hani bu aralar çok gündemde, hani evden çıkamıyoruz, hani yaban geri mi geliyor, doğal kendine geliyor.
Evet, onu soracaktım.
Boğaz'da yani düşünsene, İstanbul'dasın, 15, 16-20 milyonluk bir şehirdesin, 3 tane yunus türü yaşıyor. Şişe burunlu afalinalar var, mutur var, ondan sonra tırtaklar var ve bunlar şu anda gene balıklar da göç ettiği için onların göçünü takip ederek boğazda daha aktif zaman geçiriyorlar. Aslında birazcık da aktivitenin artmasının sebebi bu. İşte balıklar şu anda Karadeniz'e doğru giderken onları yeme peşindeler. Gene boğaz bir dar boğaz, yani yakalayabilecekleri uygun bir yer. Yarasalar geçiyor üstümüzden, bir sürü yarasa türü göç ediyor. Evet, onları görmek daha zor. Ondan sonra İstanbul gene düşündüğün zaman hala şehrin içerisindeki korularda vesairede sincaplar yaşıyor, sansarlar yaşıyor. Boğaz'da su samuru görme şansın var. Hem Boğaz'da hem Zeytinburnu taraflarında. Bitkileri zaten hani kuzey ormanlarına, kuzeye doğru gittiğin zaman büyük bir çeşitlilik var. İstanbul il sınırları içerisinde halen kurt yaşıyor. Yaban domuzları var, karacalar var. Evet. Yani Bunlar bu arada bitkiler, hayvanlar. Bir de mantarlar var. İstanbul'dan yani büyük bir çeşit mantarlar var. Yani bütün bu Türkiye için geçerli bu arada. Ben hani özellikle İstanbul üzerinden gidersek hani diye söylüyorum bunu.
Tabii, ben özellikle sana bunu şunun için sormak istemiştim. Şehirdeyiz ya, yani hani Anadolu'nun bir yerinde bu kadar türü olması garip gelmeyebilir. Mesela bir köyde, bir kasabada, ama yani şimdi İstanbul artık bayağı şehir şehir bir yer oldu. Burada hala bunları görebilecek olmamız inanılmaz yani. Ben bu kadar zamandır
Evet.
Yunus, evet, görüyordum mesela. Yani bir tekne gezisinde oluyorsun, kıyıda bir gün tesadüf edebiliyorsun, ama yani İnanılmaz yakından gördüm. Bir de Ortaköy'de bir video çekmişler mesela. Yunuslar artık
Evet,
yani
evet.
şeyde, iskele
Evet.
seviyesinde. İnanılmaz güzeldi tabii. O gerçekten de bu şeyden oluyor, değil mi? Yani onlar bir şekilde algılıyorlar insanın daha az olduğunu.
Evet, yani şu anda bir tabii aktivite az olduğu için hani hem biz daha kolay görebiliyoruz. Böyle de bir durum var. Yani mesela
Doğru.
yani Halice Yunuslar hani o Galata kısmına aşağıya gelip gidiyorlardır muhtemelen, ama oradaki hareketi düşünsene, motorlar vesaire
Tabii
var.
tabii tabii.
Belki hani gelip akşam veya sabah çok erken geliyorlardı, belki görmüyorduk. Şu anda görme ihtimalimiz de artıyor olabilir. Bir de onlar da baktığı zaman, aa evet burada biraz sakinlik var deyip hani sen de yani gidip orada beslenebilirsin. Çünkü aktivite de az. Yani bunlar biraz yani hemen olacak şeyler değil, o yüzden söylüyorum. Ama
Tabii
evet,
canım.
daha yakına geliyor olabilirler. Çünkü neden? Hani daha sakin ortam.
Sen demin bazı hayvanların göçlerini izleyebiliyoruz derken, ben Animal Tracker diye bir sistem kullanıyorum
Evet.
mesela. Kuşları oradan takip etmeye çalışıyorum özellikle. Bir de belgesel yapıldı. Herkese de bu podcast aracılığıyla izleyin de diyebilirim. Yaren çok güzel bir hikayesi vardı.
Evet.
Alper Tüydeş doğa fotoğrafçısı. Ben ilk seneler önce ondan görmüştüm. Bursa'da bir balıkçı var, Adem Yılmaz. Her sene aynı zamanda leylek bekliyor ve Yaren ismini koyduğu leylek geliyor ve buluşuyorlar. Çok duygusal bir hikaye ya. Çok güzel değil mi işte, her sene aynı yere giden bir hayvanın, bir canlının hikayesi. Çok çok güzel bir hikaye bence. Arada bunu da
Evet evet.
sokayım
Evet biz de izledik.
ben dedim.
Yönetmeni de Burak Doğan Soysal. O da YouTube'da korona günleriyle açtı.
Evet.
Anladığım kadarıyla bayağı da ilgi gördü. O çok da sevindim. Yani çünkü bir hem Leyla'yı hem de Adem amcanın hikayesini görüyorsunuz orada. Benim de çok hoşuma gitti. Yani bir de gene hani o hikaye var, her sene gelip gitmesi. Yani şöyle bir şey oluyor. Biraz oradan geri dönmek istiyorum. Mesela benim de böyle doğayla alakalı gözlemlerim vesaire, bunları yaparken şunu anladım. Mesela zaman nasıl geçiyor? Ben zaman artık ebabiller üzerinden bakıyorum. Hani bahar geldi, ilk ebabili gördüm mü duydum mu? Hani diyorum ki tamam, bahar geliyor. İşte leylekler geçmeye başlıyor. Ondan sonra işte başka bir stresim geliyor. Diyorum ki mantar dönemi gelecek. Acaba yağmurlar nasıl olacak? Aman vakit ayırabilip mantar toplamaya gidebilecek miyim? İşte kışın mesela ördekler geldiğinde acaba bir Karadeniz'de işte Samsun'a Kızılırmak deltasına gidip orada bir gözlem yapabilecek mi? Yani anlatabiliyor muyum? Yani doğayla beraber, yani Adem amcanın orada nasıl yarını beklemesi, hani onun ne zaman gelecek, gelmedi, kaç gün oldu. Yani doğayı, doğanın zamanını o ritme girebiliyorsun hani gözlemlerini arttırdığın zaman. Çiçek ne zaman açar, bilmem ne ağacı ne zaman açar. Çok, çok azımız biliyoruz.
Tabii
Yani
tabii çok güzel bir şey söyledin.
bunları görmeye başladığın zaman hani o çiçeği yani ne kadar şehir içerisinde bile olsak, yani yakınımızda bir park olabilir. Orada mesela bir ağacı kendine böyle bir eş seçip hani onu takip edebilirsin mesela. Ne zaman açtı? İlk yaprağı ne zaman çıktı? İşte yaprakları ne zaman dökmeye başladı? Yani bu da bir gözlem. Dediğim gibi bunun için dürbüne vesaire de gerekiyor. Belki bir tane büyüteç alıp hani işte çiçeğini daha yakından bakabilirsin. Neler var sonra gelip evde araştırabilirsin. Özellikle gençler için, hani üniversitede olanlar için mesela biyolojiyle alakalı merakınız varsa hani onları, daha bunlara girmeden hani yapabileceğiniz imkanlar da var. Biraz oradan da başlayabilirsin. Bir de şeyi söylemek istiyorum, yani bunları öğrenmek için hani dedin ya beraber bir yere gidelim. Aslında en güzeli birileriyle bir şeyler yapmak. Yani
Evet, sen ondan muhabbeti açmıştın aslında. Tek başına değil, birlikte. Tabii. Esas
Evet,
o.
yani bunlar aslında bir gruplara, bunları yapan insanları bulmak gerekiyor. Bunun içinde sivil toplum örgütleri olabilir. Yani bu konuda çalışan, eğer mesela üniversite öğrenciyseniz hani benim şu an benim yaptığım hani nasıl mağaracılık kulübünde birçok faaliyete gittim dedim. Hani orada bir sağ asistanı olarak bir projede çalıştım vesaire. Bunları yaptım. Eğer üniversitenizde bu konularda bir şeyler yapılıyorsa çevre kulübü, doğa kulübü onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Orada belki çok bir faaliyet yoktur ama kafanızın örtüştüğü insanlar olabilir. Beraber öğrenebilirsiniz. Ondan sonra birilerini davet edebilirsiniz. Hani bunlar da güzel oluyor. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde tabii bu sene bunların söyleyeceklerimin çoğu olurdu ama İstanbul Üniversitesi'nde bir kuş halkalama çalışması vardı. Oraya gönüllü olabilirsiniz. Bu arada hani şey gibi algılamayın. Hani gönüllü olarak gittiğinizde belki orada hani oranın işte diyelim ki istasyonun temizliğiyle yardımcı olacaksınız. İşte ağları kontrol etme. Yani daha oraya lojistik destek olacaksınız ama göreceksiniz. Orada halkalayan kişi size gösterecek. Diyecek ki bak bilmem ne geldi bugün. Gel. İşte kanadını gösterecek. Şöyle olacak. Hikayesini anlatacak. Şöyle ayırt ediyorum diyecek. Yani bunlar sizin öğrenmenizi inanılmaz derecede faydalı olacak. Kuzey Doğa Derneği var. Aras'ta kuyucukta halkalama yapıyordu. Şu aralar nasıl bilmiyorum çalışmaları. Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda var. Yani mesela eğer imkanınız varsa orada gönüllü olabilirsiniz. Onlar tabii işte bir yol masrafınız olur olabilmek için. Bazıları bazen karşılayabiliyorlar. İşte oradaki işte yeme içme zaten kamp olabiliyor veya oranın imkanlarında kalıyorsunuz. Hani çok fazla gözünüzde böyle şey olmasın. Arazi koşulları. Benim de bütün mağaracılık hayatım boyunca ben çadırda kaldım. Ve hatta şu andaki çadırım falan iyi. O zaman öyle hani ekipmanlarım hiç bu kadar iyi değildi. Ama çok zevkliydi. Onu da söyleyebilirim. Geriye dönüp baktığımda mesela bir senenin iki ayı çadırda kaldığım yıllar olmuş mesela. İki ayı, üç ayı çadırda kaldığım yıllar olmuş. Mesela yaz ekspedisyonlarında 3 hafta kalıyorduk Toroslarda. 3 hafta dağda hani şehirle alakan olmadan çadırda kalabiliyorsun. Böyle sivil toplum örgütlerini bulmaya çalışın. Malum WWF Türkiye var. Kaplumbağalarla çalışmalar yapan gruplar var. Yani bunları internet üzerinden bulabilirsiniz. Doğaya Güç Kat diye bir internet sitesi var sanırım. Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği'nin bir projesi. Yani böyle sivil toplum örgütlerini bir araya getiriyor. Yani oradan neler yapılıyor? Özellikle üniversitedeyseniz veya lisedeyseniz hani bu çalışmalara bir şekilde entegre olmaya bakmak lazım. Doğaya ilginiz varsa böyle başlayabilirsiniz.
Ben de entegre olacağım seni öyle dinliyorum. Üniversitelisi öğrencisi değilim ama şu Samsun'a çok gitmek istemiştim mesela halkalamaya. Aynen öyle yani her türlü bana işte tuvalet mi temizletecekler, şurada mı kal diyecekler. Her şeyde yani tamamım yani olur bana. Çok
şöyle
istiyorum.
Şöyle söyleyeyim sana mesela ben Aras'a gittiğimde yıllar önce oradaki kuş halkalama istasyonuna bir çift vardı yabancı işte atıyorum Almanya'dan gelmişler arabalarıyla 3 hafta boyunca tatillerinde orada kuş halkalıyorlardı. Onlar uzman kuş halkacıydı ama yani oraya geliyor 3 haftasında oradaki kuşları görüp halkalamak üzerine bir hayat planı yapmış. Yani bu biyolog vesaire değil uzman kuş halkacısı. Yani sen bir şekilde bir konuyu seçip onun uzmanı olmak için çabalıyorsun ve hayatın başka bir şey olabilir. Bir IT'ci, bir bilgisayarcı, bir şeyci olabilirsin. Ama tatilinde nasıl mesela gidiyorsun? Dalışa. İşte bir yere dalışa gidiyorsun. Oradaki balıkların fotoğrafını çekmek istiyorsun. Aynı şekilde bunun için kuşlar için de yapanlar var. Yani keşke ekonomik olarak daha iyi durumda olsak. Hani yurt dışında da buna benzer çalışmalar oluyor. Onlar da gönüllü kabul ediyorlar. Eğer varsa imkanınız hani öyle çalışmalara gidebilirsiniz. Belki böyle bir ucuz bilet bulup hani onlar sizin orada yeme içme yatmanızı karşılıyorlarsa. İşte tabii ki İngilizce şart oluyor genellikle.
Bir de onu öyle bir şeye kat.
Yani böyle şeylere katılırsanız hani hem oradaki uzmanlardan birebir bilgiler alıyorsunuz. Hem daha geniş bir perspektifiniz oluyor. Hem oradaki çalışmaya katkınız oluyor. İşte ne bileyim bir kaplumbağa çalışmasına katılırsanız orada kaplumbağa yuvasını koruyorsunuz. Her gün onları kontrol ediyorsunuz vesaire. Ama orada çok tecrübeli uzmanlar var. Onların hikayelerini, türlerle alakalı çalışmaları dinleyebiliyorsunuz. Yani bu işe yavaş yavaş entegre olabiliyorsunuz. Ve şey olarak düşünmeyin. Yani bunu seçip illa ben doğa bilimci olacağım vesaire değil. Yani siz ne yapıyorsanız tabii yapın. Hani Anadolu'yu görmek için ben Türkiye'nin birçok yerine gittim. Çok az para harcayarak gittim. Üniversite kulübündeydik. İşte normal otobüste gidiyorduk. İşte çadırda kalıyorduk. Yanımızda tencereler götürüyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Hani orada pişiyor. Yani çok daha ucuz oluyor tabii ki otelde kalmadığın için. Birçok yeri görme şansına sahip oldum. Evet artık bunları bazen yapmak o kadar da kolay değil. Onun da farkındayım ama Yani bir sivil toplum örgütünün içine entegre olarak bunları yapılabileceğini düşünüyorum. Yani tek başınıza olmasa da beraber böyle çalışmalara katılabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu ne yaparsanız yapın ileriki zamanlarda size çok büyük bir zenginlik katacak.
Tabii.
Onu da düşünüyorum. Yani hem bazı şeyleri algılama perspektif olsun hani hem de yani kendi yaşamınızı işte zamanın takibinden tutun hani aldığınız zevklere kadar etkileyeceğini düşünüyorum.
Çok güzel söyledin ya. Ay şahane anlatıyorsun ya Emrah. Biz daha önce Emrah'la böyle konuştuk. Neler konuşalım? Bir sıralama yaptık. Ana başlıklar çıkardık ama şahane çalışmışsın ya Emrah.
Şu anda benim hiç çalıştığım gibi gitmiyoruz. Benim aklım beklerdi. Yani konuştukça oradan oraya atlıyoruz.
Ya, ya çalışmışsın dediğim zaten bilgi sende ama hani ben sana böyle bir şeyler atmıştım ya. Yani hepsi sen konuştukça ben soru sormuyorum. Ben oradan çiziyorum, tamam mı? Ben ana başlıklar çizmiştim. Kalanları söyleyeyim sana o ana başlıklardan. Medyayı ben böyle çizmedim daha. Çünkü sen sık sık medyada, habercilikte doğru bilgiyi de bizlere anlatmaya çalışıyorsun. Ya bu da çok önemli. Yani çünkü işte bu türlerin korunması için de doğru habercilik yapılması lazım. Bunu sık sık vurguluyorsun. Belki bunu ekleyebilirim senin söylediklerine. Bir de İngilizce meselesi. Ben burada çok takılıyorum. Yani evet, hepimizin ikinci, üçüncü diller bilmesi bu devirde gerekiyor. Bunu pek çok bölümde söylüyoruz. Yani sinemada öğrenmek istiyorsak, filmle ilgili bir iş yapmak istiyorsak da İngilizce öğrenmek durumundayız mesela. Doğa işleri içinde ama bazı kaynaklar hep ben böyle sorduğumda öyle İngilizce gönderiliyor. Nilay Hanım anlarsınız. Ya tabii anlıyorsun ama bir kuşun Türkçe ismini bilmekle mesela ya da çok kuştan bahsettik. Herhangi bir hayvanın yabancı ismini bilmek arasında bence bir fark var. Yani şunu kastediyorum. Mesela kızılgerdan dendiğinde bana çok şey ifade ediyor. Değil mi? Yani hani göğsünün evet, kızıl olduğunu anlıyorum. Kırk ayak dendiğinde İngilizcesini çevirirsen aslında yüz ayak gibi bir şeye tekabül eder. Ama yüz ayak olmadığını biliyoruz biz onun. Yani hani Türkçe'de bize daha uygun, bize daha mesaj verici içerikler var. Yani hayvanların isimleri konusunda mesela. Bir de hani yerel isimler verilmiş ya. Hani ben tabii onu da merak ediyorum. Öyle bir araştırmalar çok bulamıyorum. Ama hani bu canlılara niye bu isimler? Nereden? Hangi kökenle? Hani Farsçadan çoğunlukla alınmış ama bir niyet var orada. Bir hani sokak isimlerinin konulması gibi. Yani işte peçe açtıran ya da merkep bağırtan sokağını söylediğinde ben ne demek istediğini anlıyorum. Dik bir yokuştan bahsediyor. Bu gibi hayvan isimlerinin de, canlı isimlerinin de, hatta bitki isimlerinin de ballı baba dediğinde hani böyle emsan bal tadı alacağını anlayabiliyorum. Değil mi? Ya biraz daha kaynak olması gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet ya biraz böyle şimdi hayvanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani bu çok iyi bildiğim bir konu değil. Biraz böyle ucundan girdiğim, zaman zaman denk geldiğim bir konu. Bu konuda tartışmalar da oluyor. Hani yerel isimlerini, yerel isimleri kuşların, hayvanların yerel isimlerini toplayanlar, bunların hani yereldeki anlamlarıyla örtüştürmeye çalışanlar oluyor ama orada hani bir sınıflandırma problemi de var temelde. Yani Türkiye'deki şey 400 tane kuşun hepsinin isminin adın olmasını bekleyemeyebiliyorsun. Yani mesela öter ardıç diyorsun ama hani o öksü ardıcı, öter ardıç hani onlar arasında büyüklük var. Tamam hani onu başka bir şey mi diyorlar ama öbür tarafta yani sen kara tavuk diyorsun, işte Zonguldak'ta kara bakal derler, başka yerde bakal derler. Ama o başka bir ile geçtiği zaman bakal başka bir hayvanın adı anladığına dönebilir. Yani o birazcık da yani gene o türle veya o türlerle alakalı ilişkine de bağlı. Ne kadar çok ilişkin varsa, mesela başka bir yerden gireyim. Mesela bir türle ne kadar çok ilişkin varsa o türün senin dilinde de isimleri oluyor. Mesela işte koyun diyorsun, kuzu diyorsun, hani koç diyorsun, hani ne denir mesela işte bir yaşında doğurmamış işte inek, sığır, düve, hani anlatabiliyor muyum? Mesela tabii o senin hayatından ne kadar varsa o kadar fazla isim alacak. Yani o kuşun senin hayatında yerinin olması gerekiyor.
İnsan ilişkileri gibi şeydir ya, yani İngilizce'de yenge, dayı, kayınço falan öyle isimler çoğu yani.
Çok aynen doğru söylüyorsun. Benim de verdiğim örnek oydu. Hatta ben de şey böyle hani biz ya amcayla dayı ayrımı bile yok yani hani bilimde tabii türler revize edilebiliyor. Yani bir dakika bu martıya biz Gümüş martı diyorduk ama bunun işte kuzeyde yaşayanları farklı, güneydekileri farklıymış. O zaman bir yeni isim geliyor. Yarasalarda da oluyor. Mesela ben yarasalar için öyle bir komisyondayım. Hani bunların Türkçe isimlerini, ben mesela Avrupa'da yaşayan, Türkiye'de olmayan bir yarasanın ismini dahi Türkçe'ye çevirmemi istiyorlar ki hani bütün dillerde olsun. Ben de o zaman mesela İngilizce'de veya orada ne kullanıyorsa onu kullanmaya çalışıyorum. Yoksa kendi bir şey getirdiğim zaman zaten mesela yarasalar Türkiye'de, Türkçe'de kendiliğinden olan benim bildiğim bir yöresel yarasa türünün adı yok. Yarasa. Kırk türün. Kırkın da adı yarasa bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, belki aksadığım vardır. Yani o zaman tabii başka bir jenerasyon ya sen bunu niye böyle dedin diye hani onu da değiştirebiliyor. Yani o biraz dediğim gibi farkında olduğum bir tartışma, konuşma ama bizim doğayla olan ilişkimizden ötürü de daha biraz derinleşmesi gereken de bir şey gibi hissediyorum. İki evet, taraftan da yani hani hangi tür ne, hani hem de o türün anlamı ne vesaire.
Yok
İki
ama şey az kitap var işte. Yani demin bahsettin ya, yani Collins Kuş kitabı mesela, yani onun Türkçesi çoktan olmalıydı Türkiye'de bence. Değil mi? Yani hani daha hala bugün kuş gözlemcisinin ana kitabının Türkçe'de olmaması zaten bugüne kadar bence saçma. Biraz demek istediğim o ama tabii ben öyle nitelendiriyorum. Evet. Bu arada sana bir şey soracağım. Akustik ekoloji ne demek?
Bu şeyi söyledim ya mesela yarasaları benim tespit etmek için seslerini duymam gerekiyor genelde. Çünkü yakalamam daha zor. Mesela şu an üzerimizden kuşlar geçiyor, yarasalar da geçiyor, göremiyorum. Benim akustik izleme cihazlarım var. Onların sesleri dinliyorum ve onun üzerinden. Bunu kuşlar için de yapanlar var bu arada. Mesela bazı kuşlar var, sazların arasında sesini duyuyorsun, görmüyorsun. Ve o hayvan sabah 3 ile 6 arası ötüyor. Oraya gidip mikrofonları takıp orayı dinlemeye başlıyorsun. Sabahleyin şunlar öttü, öğledene doğru bu geldi. İşte böyle böyle değişti. Yani gözlemin görmek üzerine değil, sesler üzerine. Akustik ekolojinin bir şeyi de bir yere gidip orayı kaydedebilirsin. Bir sulak alan düşün, gidiyorsun kaydediyorsun. 1980'de kaydedilmiş, orada 20 tane farklı kuş türü ötüyormuş, şu kadar türü ötüyormuş. 1990'da 18'e düşmüş. 2000'de bu kadar olmuş, şöyle olmuş. Yani bir yerin ses hafızasını çıkarmak gibi de kullanabilirsin.
Ay çok güzel, çok güzelmiş. Evet. Geçenlerde şöyle bir şey buldum. O da konuklarımızdan biriydi, Fem Güçlü Türk. Fem'in Ula'daki evinde koymuşum telefonu, ses kaydını açmışım. 1,5 saat falan bütün ormanı, bahçeyi çekmiş. O kadar güzel ki ses. Şimdi senin demenle belki 2 sene sonra başka olacak. Artacak ya da azalacak. İnşallah artar diye düşünüyorum.
Şimdi buradan başlayıp biraz böyle farklı bir yere kayacağım. Hani şöyle düşünüyorum ben de. Mesela bu vatandaş bilimiyle konuşmuştuk. Birçok yerde bu sesleri kaydedebiliriz. Geçen senelerde bir benekli bülbül sesi kaydetmiştim. Sonra bir sürü yerden Türkiye'nin bunun sesleri geldi. Çok etkilendim. Yani bunları bir ses kütüphanemiz olsa keşke burada biriktirsek. İşte bu biriktirme biraz oraya kaymak istiyorum. Aslında bizim doğayla alakalı bir ulusal müzeye ihtiyacımız var. Bu ya. Anadolu'daki doğanın, Anadolu'daki çeşitliliğin hafızası olacak bir müzeye ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'de birkaç tane doğal tarih müzesi var ama bu anlamda misyonları olan değil. Ankara'da bir müzesi var. Yani daha çok jeoloji ağırlıklı bazı fosilleri de olan bir müze. Sergisi de var. Ama Türkiye'de doğanın, Türkiye doğasının bir hafızası olacak bir müze ihtiyacı var. Bunlar örneklerin toplanmasından tut böyle ses kayıtlarının toplanmasına, işte bitkilerin, fosillerin, yani her şeyin toplanması, yani bir dediğim gibi doğanın hafızası olacak bir yere ihtiyacımız var. Mesela Türkiye'de yeni bir tür tanımlandığı zaman onun tip örneği olur, yani referansı olur. Ben yarın öbür gün bir böcek buldum derse gidip o referansla kıyaslamam lazım. Yani bunların biriktirileceği yerlere ihtiyacımız var. Bunlar şu anda üniversite koleksiyonlarında vesaire biriktiriliyor ama böyle bir büyük müzenin olması gerekiyor. İşte Berlin Doğa Tarihi Müzesi böyle ve sadece Almanya'nın da değil, yani bunlar daha böyle tabii ki zamanındaki kolonyal etkilerinden ötürü bütün dünyanın hafızası olma yönündeler. İşte Paris böyle, New York böyle vesaire.
Japonya. Yani, evet. Çok acayip. Yani, çok acayip bir müze.
Bu da çok büyük bir ihtiyacımız. Yani benim de en büyük hayallerimden biri o. Yani bir şekilde bir yerinden başlamamız, yapmamız gerekiyor. Bazı çabalar olduğunu da biliyorum. Ama bunu nasıl ulusal bir şeye çevirip, yani bu sadece sergi değil, sadece koleksiyon değil. Hem işin içinde bilimin olduğu, sergisinin olduğu ve koleksiyonun olduğu bir yere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel söyledim.
Yani bu kadar çok çeşitliliği olup müzesi olmayan şu nadir ülkelerden biriyiz diye düşünüyorum.
Çok güzel söyledin ya. Belki şimdiden, ben şimdi bunu görev edinirim. Bende öyle bir huy vardır. Ses çekerim, fotoğraflamaya çalışırım. Bir gün müze kurulursa diye, tamam mı? Böyle takıntılı yani, bir tipim.
Ben de zaten ben biraz böyle hani böyle patır pütür böyle yapıyorum bazı şeyleri. Hani ben şeymiş gibi düşünüyorum. Böyle bir müzemiz varmış gibi davranıyorum.
Ne güzel.
Hani böyle bir müze. Yani diyorum ki sesleri kaydedelim. Bunları bir şekilde biriktirmeye başlayalım. Yarın öbür gün böyle müze olursa veririz. Yani bir yerden başlamamız lazım. Yani 30 yıl sonra müzemiz olduğunda keşke o zaman kaydetseydik. Bak 2020'lerle yani, o kadar çabuk geçiyor ki vakit. Tabii. Yarın öbür gün birilerinin bunları biriktirmesi gerekiyor. Bizim şu anda başlayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden biraz vatandaş bilimini kendi çalışmalarımla da ön plana çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Yoksa işte görüyoruz, ediyoruz ama bunları biriktirmediğimiz sürece bir işlevselliği olmuyor maalesef.
Tabii tabii, bu çok önemli. Senin giremediğin yere giren biri var. Senin duyamadığını duyan biri var. Senin kaydetmediğin bir şeyi kaydeden biri olabilir. Onun için bu işte vatandaş bilimi çok önemli. Mesela o Vanessa Cardew'ydi galiba, işte Latince ismi, diken kelebeği. Sen bunun Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ettiğini yazmıştın ve bir form vermiştin. Yani siz de görüyorsanız eğer, nerede gördüğünüzü kaydedin diye. Ben de bunu Instagram'dan paylaştım. Ya herhalde yüzlerce kişi altına yorum yazdı. Aa, biz bunu şurada gördük, burada gördük. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar o formu doldurdular. Yani bu çok değerli bir bilgi. Çünkü sen onu göremezsin. Ya yani Bodrum'daki bilmem ne yolundan geçerken senin bir ajanın olmuş oluyor. Doğa ajanı yani. Bu çok güzel bir aracılık da bir taraftan. Onun için bunu yapmayı da seviyorum. Bir de özellikle çocuklar için bana çok böyle çocukları olan arkadaşlarım, anneler, babalar böyle mesaj atmışlardı. Ya biz buna taktık, sürekli her yerde o kelebeği gözlemliyoruz ve forma girip dolduruyoruz demişlerdi. O kadar güzel bir şey ki, bir anne ile çocuğu arasında bir oyun da oluyor aynı zamanda. Hem doğayla oyun oluyor, hem de sen aile içinde bir oyun yaratıyorsun. Yani ve geleceğe dair de bir kayıt tutmuş oluyorsun. Bu şahane bir şey. Kim istemez ya bunu? Değil mi?
Evet. Yani zaten doğayı kendi hayatına, kendi ailenin içine soktuğun zaman zaten çocuk ondan otomatikman etkilenecek yani. Hani onun da bir oyunun parçası olacak. O, hatta şöyle düşünüyorum. Yani sen belli bir yaşta başlıyorsan hani ilgilenmeye, işte ormana gitmeye başladın, bir şeyler çekmeye etmeye başladın. Çocuklar bizden çok daha hızlı öğrenip başka yerlere gidiyorlar. Yani biz arkadaşlarımızın çocuklarıyla mesela mantar toplamaya gidiyorduk. Onlar o kadar fazla farklı tür buluyorlardı ki yani farklı olduğunu algılayabiliyor. İşte başka açıdan baktığı için yere daha yakın, daha farklı şeyler görüyor. Gerçekten o kadar etkileyici bir şey ki. Bu bir de bu kelebekle alakalı şöyle bir şey olmuştu. Ben onu bilmiyordum bu arada. Şöyle birisi bana fotoğraf atıyor. Aynen söylediğin gibi diyor ki ya bu kelebeği gördüm. Ben ona yorum yazdığım zaman başka birisi daha görüyor. O da diyor ki ya biz de burada gördük ve çok fazla gördük. Sonra başka birisi. Sonra ben de bakıyorum ya bu konuda çalışan birileri varmış ve bunun verilerini topluyorlarmış. Oraya bakıyorum. Gerçekten bu sene kelebeklerde işte çok büyük sayıda patlama olmuştu o sene vesaire. Hani çok büyük bir göç vardı. Belli dönemsel şeyler oluyor. Yani ben de o süreçte dediğim gibi öğreniyorum. Ve bir yandan da o kadar çok fazla bilgi gelince ya o kadar çok gözlemimiz var. Hem ben onlardan birey olarak bir şeyler öğreniyorum. Hem de bunları bir araya getirip neden daha iyi amaçlar için böyle kullanmayalım. Yani dediğim gibi benim de fikirlerim bu süreçte gelişti. Ve işte bir yandan da bir faaliyet haline geliyor. Yani ailecek yapabileceğiniz bir faaliyet haline geliyor. Bir doğayla alakalı bir ilişki kurmuş oluyorsun.
Ya meraklısı için işte şöyle bir şey yaratıyorsun. Yani nasıl ki ay bugün ne pişirsem diye düşünür ya insan. Hani bir yemek görür, ha ben bunu yapayım, evde de bu malzemeler var der. Mesela sen bir şey paylaşıyorsun, ben de ben de bunu yapayım. Yani benim de çevremde bu malzeme var diyorum, her şey bir yana. Yani kuş resimleri çiziyorsun mesela. ay adam ne yetenekli diyorum. Ama bir taraftan da kendim de denemek istiyorum. Hani öğretici bir süreçtir gibi geliyor. Bu bir oyun, bu bir yolculuk ve şahane, insana çok iyi gelen bir şey. Ve hangi alandan olursan ol, seni besleyen bir şey. Şarkı yazıyorsan da besler, bilim adamıysan da besler. Ne bileyim, ticarette uğraşıyorsan bile eminim ki doğadan öğrendiğin bir şeyin bir yararı var. Bence öyle yani. Mutlaka bir şeyini de bulurum, örneğini de bulurum. Peki Emrah, şahane bir yayın yaptık seninle bence. Ya çok iyi bir konuşmacısın. Net. Yani böyle hani sana böyle ana başlık gönderdiğimde 4 saat sürer diyordun. Gerçekten yayın bitirmek istemiyorum. Hani 3-4 bölüm yapsak falan, çünkü ben kendim merak ediyorum. Her şeyi bırak.
Sen de çok çok çok güzel yönlendirdin beni. Ben de sana öyle bir mesaj atmıştım, hatırlarsan beni yönlendir. Ben lazım, ben konuşursam. Bir de şu anda seni görmediğim için.
Hani, tabii ya.
Ve oturarak konuşuyorum. Bu da benim için büyük bir başarı.
Benim için de öyle ya. Sorma. Oturturdum Emrah bu arada. O sesler karışmasın diye zorla oturturdum. Ama yani o kadar çok şey merak ediyorum ki Emrah. Yani benim kendi kişisel meraklarım. Böyle durmaya çalıştım. Arada çok soru sormayayım da dallandırıp budaklandırmayayım o konuyu da başka konulara geçebilelim diye. Şu anda sen benim için çok büyük bir madensin. Yani açılmamış bir mağarasın Sevinç. Öyle tanımlayayım yani. Hani çok keyifli. Peki sana klasik sorumuzu sorayım. Nasıl iyi bir bilim adamı, doğa gözlemcisi olunur? Sana öyle sorayım.
Yani doğayla alakalı herhalde en temel şey merak. Yani aslında birçok konuyla alakalı. Hı-hı. Merak etmek gerekiyor ve onu bir ucundan tutup başlamak gerekiyor. Hı-hı. Bazen şöyle olabiliyor. Ben de dediğim gibi yani hani anlattım. Ben çok farklı bir alandan geldim. Türkiye'deki eğitim sistemiyle benim, özellikle benim dönemim öyleydi. Sonrasında da çok değişmediğini tahmin ediyorum. Bazen istemediğimiz alanlarda okuyabiliyoruz. Hani bazen işte hayat şartları, başka işlerde çalışıyoruz. İşte maddi imkanlar vesaire. Yani bunları böyle engellememesi için yani o merakımızı peşinden koşmamız gerekiyor. Ve bunu en basitinden başlamamız gerekiyor. Yani dediğim gibi internet üzerinden bakabileceğimiz bir sürü kaynak var. Yani bir yerlere gidip, bir koruya gidip mesela ağaçları öğrenmeye başlayarak, ben de her sene diyorum mesela ağaçlar konusunda çok eksiğim var. Hani işte orman fakültesindekilere gideyim, onlardan bir şeyler öğreneyim. Bu tabii ki her zaman herkes için kolay olmayabilir ama dediğim gibi bir parka gidip bir internet kaynağını kullanarak o türleri ayırt etmek. Yani o merakın peşinden koşmak gerekiyor. Hı-hı. Doğayla alakalı şey için. İşin bilimsel kısmı biraz doğa alanında daha çetrefilli. Çünkü akademiye girdiğiniz zaman hani ne iş yapacaksınız o devreye giriyor. Çünkü maalesef doğa alanıyla alakalı şeyler biraz sıkıntılı. Onu güzel değerlendirmek gerekiyor. Ben de şu anda onun neresindeyim onu anlamaya çalışıyorum. Türkiye'ye yeni döndüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladım bu arada. Orayı hiç konuşmadım.
Evet evet. Her şeyi konuşuyorum. Orada ne yapıyorsun şimdi Emre?
İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde evrim ve ekoloji ana bilim dalı var. Orada öğretim üyesi olarak başladım. Şu anda kendi araştırma grubumu kurmaya çalışıyorum. Laboratuvarımı kurmaya çalışıyorum. İşte vatandaş bilimi olarak, vatandaş bilimi kapsamında ne çalışmalar yapabiliriz? Bu topladığımız verileri biriktirip Türkiye'nin biyoçeşitliliğini nasıl anlayabiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz, korumaya yönelik nasıl kullanabiliriz? Bunlar üzerinde çalışmalar yapmayı planlıyorum. Mümkün olduğu kadar çok insanla bir araya gelip bir şeyler yapmak istiyorum. Yani yarın öbür gün dediğin gibi büyük bir proje yaparsam emin ol seni de çağırırım. Hani ne düşünüyorsun, ne yaparsın, hani bir şeyi nasıl değerlendirebiliriz? Yani bunları duymak isterim. Yani bu şey olarak da değil, dediğim gibi sadece senden faydalanmak anlamında değil. Yani böyle yapıldığı zaman bu işlerin daha benim için de tatlikar olacağını düşünüyorum. Yani benim için de daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Aklıma gelen şeyler dediğim gibi bu merak ve sadece kendin değil hani beraber bir şeyler nasıl yapabiliriz bunun peşinde koşmaktan yanayım. Kendi çalışmalarımda da bunu yapmaya çalışıyorum. Biraz zor bir soru açıkçası.
Çok zor canım. Nasıl iyi bilim adamı olunur? Ben yani öylesine sormuşum gibi kabul et yani. Bütün yayın zaten nasıl doğa perest olunur? Aslında bunun cevabını aradık diyebiliriz değil mi bölümde? Yani nasıl, evet, evet. Nasıl başlanır aslında yüz
ben doğa perest olma yolunda neler yapıyorum öyle diyebilirim.
Aynen yani. şahane de bir giriş oldu bence. İnsanların seveceğini düşünüyorum Emrah. Vallahi iyi ki katıldın. Seni bir sene kovaladım ama yani lezzetli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Böyle de düşünmüştüm zaten.
Çok teşekkür ederim. Davetin için çok teşekkür ederim. Benim için de çok büyük zevkti. Biliyorsun naz yapmadım, nazı çekmedim kendimi ama sonra da gerçekleştirdik. Umarım ses de güzel olmuştur.
Umarım. Telefonda konuşuyoruz çünkü. Çok teşekkür ediyorum Emrah katkın için. Çok çok çok değerli bir şey yaptın. Teşekkür ediyoruz herkes adına. Dinleyenler çok sevecekler. Vatandaş bilimine katkıda bulunmaya inşallah yeni insanları da ikna edebilmişizdir. Öyle düşünüyorum. Sağ ol.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.